kullanmak işimizi biraz kolaylaştırıyor ama biraz da ezbere döndürüyor galiba. Bilmek istediğiniz şey var. Neyin var oldu? Ya da var olanın bilgisi. Yani evrenin sırlarını bildiğimiz zaman sır olmaktan çıkacak. Hakikat ya da gerçek. Yani giremiyor mu?
Çünkü dışarıdan açılmıyor. Çok aralıklı.
Şimdi kapayalım da böyle sıcaklık şeyi soğukluğu iyi mi? Tamam şimdi gerçeği bilmek istiyoruz. Evrenin sırlarını, gizlerini, giz demek, sır demek, giz demek, gizli demek. Ve bu felsefe durumunda bir eğretileme. Çünkü insan usundan gizli kalabilecek hiçbir şey yok. Bu felsefede bunu söyleyenler var. İnsan usundan bazı şeylerin gizli kalabileceğini söyleyenler var. Mesela Bertrand Russell bu ikinci sınıfa ait. Kuşkucular. Yani kuşkucuların kuşkuları insan bilgisiyle ilgili ve bu bilginin tam olup olmayacağı ile ilgili. Tabii ki kuşku demek o bilginin tam olacağını kabul edememek demek. O zaman hemen şey soracağız. Bilgi tam olmazsa bilgi olur mu? Olmaz.
Bilginin tamlığında anlamlısı.
Her şeyin bilgisi. Ondan
eksik
eminiz.
Bir şey bırakmayacak.
Eksik bir şey bırakırsa o zaman o bilgi ondan emin olamayız. Çünkü eksik olan taraf görünen tarafı etkileyebilir.
Bütün ayetler.
Onu yazı o kadar kolay değil.
İşte yani.
Onun felsefe tarihini de arayacağız, araştıracağız ve kendimiz karar vereceğiz. Yani bu tamam olanaklı ya da olanaksız. Ama olanaksız dersek, bilgiye sınır getirirsek o bilgi bilgi olmaktan çıkacak. Yani bilgi eksiksiz olmalı. Eğer herhangi bir şekilde kısıtlanırsa her şey iyidir. Yani bilgide sınır yok.
Var olan her şey.
Şimdi
yani,
o zaman... Kuşkucular diye...
Yani olmayan şeyler de var mı? Bunları dikkatçi düşünün. Yani eğer ben bilgi dediğim şey olmayan bir şeye aitse o zaman saçmalık olacak.
Var olan her şey bilmek istiyorsak bir şey.
Doğru. Yani var olanın bilgisini istiyoruz. Dersek daha iyi olur mu?
Var olan bu, varlık. Varlığın bilgisi.
Hı hı. Yok. Doğru zaten. Evet. Yerinde bence.
Peki. Neyin? Var olan
olanın bilgisini istiyoruz.
Varlığın bilgisi bir ve aynı değil mi? Böyle bir soru çıktı o şeyden. Şimdi Zenon'un paradoksları da ya da bütün elastiklerin problemleri bununla ilgili. Yani neyin var olduğu konusuyla. Ve yani bu burada esas önemli olan şey ya da belki de dikkat etmemiz gereken şey eksik bilgi böyle bir şey diyebileceğiz. Yani bu çünkü her şeyin bilgisini dedim. Sen dedin yani o her şeyin
tamam,
bilgisi.
Tamam mı? Tamamlığı ait bilgi deyince ben sordum. Tamlıktan ne anlatıyorsun?
Evet. Mesela
bilgi tam olmalı deyince.
Bütün yasaları biliyoruz. Bir yerde bir manyetik yasayı bilmiyoruz. O manyetik yasa
diğerler
üzerinde etkide bulunduğu için o zaman geri kalan bildiklerimiz de aslında belli bir ölçüde emin olamayacağız. Yani Değil mi? Bir doğa yasası bize bize veriyor. Doğada olayları saptama, anlama ve önceden bir yerde bilme şeyini veriyor. Yani doğa yasaları sayesinde biz Tanrı gibi oluyoruz. Önceden biliyoruz. İşte şu kuvvetle, şu ağırlığı ancak şu kadar uzağa atabilirim falan. Bu önceden bilme demek. Ama bu bilimsel bilgi ve burada anlaşılmayacak bir şey yok. Ama o yasalar üzerine bilmediğimiz bir faktör etki ediyorsa, o zaman o yasalar hakkında, o yasalara ilişkin bilgimiz de şey kuşkulu olacak ve o zaman o bilgiden söz edemeyeceğiz. Şimdi bu burada her şey mantıklı görünüyor. Yani bilgi doğru olmalı ya da gerçek olmalı. Evet. Evet. Şimdi o zaman orada bir başka problemimiz daha var.
Yani mutlak bilgiden söz edilebilir mi?
Evet. Şimdi o zaman o konu üzerine biraz daha duralım. Yani bugün bildiğimiz bir şey yarın değişebilir. Şey, o zaman bugün
şöyle bir şey düşünebiliriz. Yani değişen bir şeyin gerçek olup olmadığını sorgulayıp bilginin gerçeklik özelliğini bulundurup bulundurmayacağını daha sonra düşünebiliriz.
O ne? Bilginin gerçeklik özelliği.
Yani bilgi gerçek olup, demin bilgi ve gerçek arasındaki ilişki.
Evet.
İyi kurduk ya.
Kurduk yani o kişi örtüşecek. Tamam.
Değişmeyle ilgili, değişmeyle de gerçeklik kavramımız arasındaki ilişkide ne çıkacak ortaya?
Evet.
Gerçek değişir mi yani?
İşte, şimdi geçen hafta Parmenides konuştuk mu? Ya da evvelki hafta. O, hatırlıyor musunuz? Parmenides hakkındaki şeyleri. Öğreti ya da Parmenides'in felsefesinin esasına. Şimdi gerçek değişir mi değişmez mi? Parmenides varlık vardır diyor. Başka hiçbir şey yoktur diyor. Ve varlık devrimsizdir diyor. Değil mi? Değişir diyor mu varlığı? Varlık değişir mi Parmenides'in felsefesinde? Değişmez. Varlık bir şeyin şimdi değişimin ne olduğu konusunu biraz düşünelim. Nasıl? Ama gerçek ve bilgi örtüşüyorsa o zaman bilginin de değişmemesi gerekir.
Ya da bir tane örnek bulalım değişen bilgi aksine örnek.
Mesela Plüton gezegen olmaktan çıktı.
Yani tanım sorunu tanım sorunu bilgi sorunu değil o ortadaki. Yani Plüton gezegenin tam şeyini bilmiyorum ama 12 tane olmasıyla ya da yani gezegenin nasıl tanımlıkları tanımladıklarıyla ilgili olarak onun dışına çıkan bir şey oldu ve tanım şeyi o
kütlesinden dolayı mı? Kütlesinden dolayı.
O zaman şöyle bir tanım oldu artık bütün gezegenlere ait. Yani güneş kütlesi yani herhangi bir güneş etrafı dönecek şu kütlenin üzerindekilere biz gezegen diyeceğiz dendi. Bu da bir adlandırma sorunu.
Ayrıca bu çok keyfi bir şey. Yani bir kaya parçası 1000 ton olursa ben ona gezegen diyeceğim. 1000 tondan 1 gram eksik olursa ona uydu diyeceğim ya da asteroid diyeceğim.
Ya da kütlesine ilişkinde bugün 10 ton mesela atıyorum x ton bir şey hesapladık Plüto gezegenine. Yarın bu 12 olursa hassasiyetimizle ilgili, ölçüm hassasiyetlerimizle ilgili bir sorun varmış eskiden derim.
Evet.
Bir sorun ortadan kalkar gene.
Evet. Orada biraz şey var. Dikkat edeceğimiz şey yani tamam belki
anladığımız önemli.
Ölçü kavramını var, uygulayabiliriz buraya. Yani ölçü neydi? Nitelik ve niceliğin birliği ve yani bir çakıl parçası bir noktadan sonra kaya oluyor değil mi? Yani bir çakıla kaya demezsin durup dururken. Ama bir kaya ya da çakıl ikisinin arasında bir şey var. Geçiş noktası var.
Zaten tanımlamanın bilgi olmadığını söylüyorum.
Evet. Ya yani oradaki şeyler daha çok biçimsel. Plüton'un yerinde öyle bir kütlenin olmadığı gibi bir şey ortaya çıkmadı. Yani o anlamda sadece
reklam ya da beğendi mi şimdi hissettirme gibi bir şey belki de. Evet. Bilim adamlarının yaptığı.
Tabii.
Ne? Değişen bilgiye örnek.
Şimdi değişen bilgiye örnek. Değişen bilgiye örnek. Evet. Kim o bilim adamları?
Yani
o E'si M'C kareyi mi?
Evet, Türk ondan kuşku duyuyorlar. Yani bunun tam tamına böyle olmadığını
düşünüyorlar.
Evet. Evet, bu bir bilgi bizim için.
Evet.
İspatlanmış, tamamlanmış bizim
için. Şeyden çıkıyor, matematiksel bir takım işlemlerden çıkıyor. Evet. Matematiksel tanıtlama işte ya da matematiksel ispat. Tamam. Yani orada bir şey var, ispat var. O formülleri yani üniversite yıllarında herhalde bir bölümümüz en azından o E'si MC kareyi nasıl çıkarsamdığını gördü. Yani bize gösterildi. Yürütüyorsun ve o çıkıyor. O tanıtlama. Tanıtlama olduğuna göre bilgi olması gerekir. En baştaki şeyimiz oydu. Zaten yani ilk kriterimiz o. Yani bilginin tanıtlamadan geçmiş olması gerekir. Şimdi orada problem şu. Tanıtlamadan geçtikten sonra artık o oynayabilir mi?
Eğer oynarsa ya tanıtlamayı yanlış yapmışım ya da daha önceki bilgi diye adlandırdığım şey eksik ya da yanlış bir bilgi olacak. Çünkü en son elde ettiğim bilgi olduğu için, tam bilgi olduğu için yani aslında bilgi gelişmiyor. Bizim bilgiyi bir, yani eksik bilgileniyoruz, daha tamlaştırıyoruz diyebiliriz belki. Ama bilginin kendisi yani şeyin gerçekliğine ilişkin olan şey değişmiyor.
Gerçek değişmiyor.
Bizim bilgiden haberdar oluşumuz, olduğumuz miktar değişiyor. Siz onu bilgi diyorsunuz. O bilgi değil. Yani şey, bir dil konuşuyoruz.
Orada evet o sorunu şey çözmüş, Parmenides çözmüş. Onlar diyor doksa. Doksa neydi?
Görüş.
Sanır. Ve onu şeyden ayırıyor. Gerçek bilgiden ayırıyor. Ve içinden arasındaki fark olarak da şunu söylüyor. Varlığın ancak varlık bilinebilir. Ve onun dışında yani varlığın dışındaki şeyler onların yok olmadığını söylemiyordu. Eleatikler. Yani görüngü dünyasının yokluğunu ileri sürmüyorlar. Görüngü dünyasının değişim dünyası olduğunu ileri sürüyorlar. Bu değişme konusu görüngü dünyası ile ilgili biliyorsunuz. O zaman hemen şey ortaya çıkıyor. Yani matematiksel ya da başka herhangi bir şekilde kavramsal olarak kanıtlanmış bir yasa değişmez. Çünkü yasa görüngü dünyası değil. Değişim görüngü dünyasına ait. Tanıtlamadan elde edilen sonuç onu oynayamayız. Eğer tanıtlama doğru yapılmışsa değişen şey var ama değişen şey yasa değil. Ya da,
ama doğru zannedilen sonradan değişebiliyor. Mesela
zannedilen
en çarpı A ama daha önce en çarpı B gidiyor. Değil mi? O değişti sonra en çarpı A oldu. O zaman doğruydu. En çarpı B iken.
Doğru. doğru. Çok iyi. Yani burada ne, kriterimiz ne olacak? Efes'li MV'yi iletişim, Aristoteles'i iletişim.
Matematiksel veya felsefik kanıtlama. Ya felsefik kanıtlamalar için yeterli midir? Ya da o aynı şeyler.
Ama felsefeciyi kullanıyor ama tamamını değil herhalde.
Yani şimdi matematiksel olarak veya fiziksel olarak kanıtlanan şeyler felsefi bilgi olarak alacak mı? Sonuç
daha çok bence tanıtlama olarak tanıtlama ne demek? Hepsinde ortak olan
yani
tanıtlama diye şey.
Yani bugün Einstein'in
teorileri teoriye tanıtlamaları vardır ama felsefi bir bilgi midir?
Veya işte Einstein'ın
göre gelip de. Bir de yalnız tanıtlamalar değil mi? Yani bu felsefe
tanıtlama türleri, felsefi, fiziksel, geometrik.
Matematik.
Geometrik ya da matematiksel. Şimdi bunları ayın daha önce hatırlayacaksınız. Geometrik yani matematiksel de aynı şeyin içine katacağız. Aritmetik. Matematik deyince aritmetik ve geometri birlikte alıyoruz değil mi? Her şeyi.
Evet.
Tamam. Yani geometri geometri, Öküdeş'in ilk kitabı geometri olduğu için ve daha sonra Yunanlıların aritmetik üzerine çok fazla şeyleri yok, kitapları yok. Yani aritmetik esasında sayısal işlem
Araplarda
var. Yani Yunanlarda şey var. Aritmetik üzerine var ama hem arkadan gelmiş. Efendim? Evet. Şimdi geometride Öküdeş'in kitabında gördüğünüz şey neydi? Aksiyonlar var. Tanımlar var ve işte postulatlar var. Böyle bir aksiyon grubu var. Hepsine birden aksiyon diyoruz. Çünkü aksiyon şey değil. Burasını lütfen şey yapalım. Yani iyi parçaları bağlarsak her şey açılacak ve kaos ortadan kalkacak. Yani aksiyonların gerçekliğinden kuşku duymuyoruz. Yani us onu çürütemiyor. Doğal us onu çürütemiyor. Ama aksiyonlar aynı zamanda şey değil. Doğal usun tanıtlamasından geçmiş de değil. Felsefi bilgi ile geometrik bilgi arasındaki fark buydu. Yani felsefi bilgi her şeyin, yani eğer bilgi olacaksa kesinlikle tanıtlanmalıdır diyor. Aksiyon bile öyle sırf aksiyon olduğu için şeye giremez.
O zaman aksiyon oluşturan parçası.
Çünkü aksiyon çok zayıf. Yani aksiyon aslında eğer söyle.
Aksiyon oluşturan öğelerin de tanıtlanması.
He, onu diyordum ben. Yani aksiyonun zayıflığı oradan geliyor. Aksiyon yani şeyi biliyoruz mesela, nokta aksiyonunu biliyoruz. Parçası olmayandır diyor. Tamam, çok güzel. Yani us bunu çürütemez. Ve çürütmesi de gerekmiyor aslında. Doğru. Ama yöntem olarak şey değil, şık değil, yani düzgün değil. Parçası olmayandır. Başka şey de olabilir. Bölünemeyen de gelebilir oraya. Bir kere parça, yani fiziksel olanı biraz şey yapıyor, çağrıştırıyor. Her neyse, yani şey açık ortada. Yani problem ve ona nasıl yaklaşılması gerektiği. Aksiyonlar tanıtlama gücünü taşımıyorlar ya da tanıtlama değiller. Sadece us onları çürütemiyor. Yani bu çürütülememek tanıtlanmışlık demek değil. Ve aksiyonların üstünlüğü oradan geliyor. Çürütülmeleri olanaksız ve yani felsefe aksiyonları atıyor, bir kenara atıyor ve çürütüyor. Onları işlerliklerini siliyor falan diye bir şey düşünmeyeceğiz. Çünkü öyle bir şey yok. Yani hiçbir, yani ne Hegel'de var, ne Descartes'de var, ne de başkalarında. Sadece aksiyon olması şey felsefe için yeterli değil. Şimdi tanıtlamadan çıkan şey aksiyomatik olmayan ve onun nasıl yapıldığını girebiliriz ama o bizi şey yapacak, konudan epeyce uzaklaştıracak. Sonra girmek koşuluyla şey yapalım. Tanıtlama her alana uygulanması gerekiyor. Bilginin her alanına. Tanıtlama uygulandıktan sonra elde ettiğimiz şey artık yıkılmayacak ve değişmeyecek olan şey.
Ama gelişebilir.
Başka şeylere götürebilir. O anlamda çıkarsamalara zemin olabilir. Ama değişmemesi, yani bu eğer şimdi şöyle deniyorsa işte P'M A doğru bir kavramsal bağıntı. Ama daha sonra bu işte görelilik kuramı tarafından şey oldu. İnce ayardan geçti falan. Bu olanaksız. Çünkü o zaman o tanıtlamanın yani o değişim demektir. O şeyin formülün düzeltilmesi demektir ki değişim anlamına gelecek. Çünkü yani çok açık. Ben görelilik kuramından önce diyelim ki şeyde işte belli bir fiziksel sonucu almayı hesaplarken yani bir işte ben buradan dünyadan Mars'a Merih'e şey göndereceğim, uydu göndereceğim ve Merih'in tam şu bölgesinin şu koordinatlarına indireceğim. Bunu tam olarak yapmam gerekir şeyle. Yapsaydı. Doğa yasasının bana verdiği şey bu. Yetenek bu. Ama onunla yaptığın zaman eğer şeyse yani 10 metre hedefin dışına gidiyorsa ya da 100 metre hedefin dışına gidiyorsa O zaman dolayısıyla orada ya benim hata şeyi hatam da yoksa, hesap hatam da yoksa o zaman dolayısıyla işlemiyor demektir. Değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Biraz karıştı galiba. Evet, doğa esasının yaklaşık işlemesi söz konusu olamaz. Doğa esası saltık olarak işler. Eğer işlemiyorsa o zaman yanlıştır.
Bu bir iddia tabii, bu da tanımlanmaya ihtiyaç duyuyor. Doğa esası saltıktır.
Saltıktır derken?
Bir aksiyon bu şu anda.
Tabii, sistemin içinde. Ama bu şeyin bakış açısı. Yani usul bakış açısından böyle olması gerekiyor. Bunları tanıtlamasına gireceğiz, girebildiğimiz kadar. Yani bizden sonra da girecekler. Yani bu hemen bugün, yarın bitirecek bir şey değil ama niyet olarak ya da amaç olarak şey belli. Yani eğer bilgi olacaksa bilgiden bilgideki her şey tanıtamadan geçmeli. Bu basit bir şey. Yani bunları bağlamak. Yani sadece şey olabilir. Kuşkularımız bizi biraz ağırlaştırıyor olabilir. Onlar da zaten bir yerde felsefenin kendi içinde ele alınan bir sorun, kuşku konusu. Şimdi tanıtlama bilgi veriyor. Eğer bilgi vermiyorsa ben tanıtamam.
Peki benim arkadaşım söyledi o değişikliği
bilgiyi falan karıştırmayın.
Şimdi ne
olur şimdi? Şimdi F-M-V yani devinin sürekli olarak kuvvet uygulamasını gerektirmesi o anlama geliyor. Yani F-M-V demek birisi deviniyorsa o ancak sürekli kuvvet uygulandığı için deviniyor. Aristoteles zamanındaki düşünce buydu. Yani eğer kuvvet uygulanmazsa durur o. Ve bu şeyde onların başka hiçbir fizik yasası da yok zaten. Yani sadece bu konuda değil. Sadece böyle bir gözlemleri var. Bunun anlamı o. F-M-V. Yunanlar şey düşünmüyorlar. Yani fizik ve kimya ile ilgili şeyleri yok. Bilgileri yok ve o konuda yani mekanikte iyiler. Mimaride kullanıyorlar şeyi. O mekanik, geometrik mekaniği ama şey yok, kinematik yok onlarda. Yani öyle ona neden girmedikleri açıklanabilir. Ve dolayısıyla Aristoteles'in şeyine zaten tanıtlanmış diye bakmamız doğru değil. Yani Aristoteles öyle bir şey ileri sürüyor. Sadece tanıtladığını ileri sürmüyor. Şimdi her şeye rağmen Yunanlardan daha ileri bir kültür düzeyine ulaştık bir şeyden sonra. Yani İslam'dan sonra ve modern dönemde Avrupalılardan sonra. Yani bu ilerleme oldu. Yunanlar tamam çok iyiler ama onlar sınırlı bir kültürü temsil ediyorlardı ve ama yine de onların estetikleri, onların geometrileri, onların hatta politikaları klasikleşti. Yani doğruydu, gerçekti ve o anlamda bugün de geçerli. Şimdi gerçekliğin değişip değişmemesi konusu. Esas orası önemliydi. Yani ağırlık noktası ya da düğüm noktası orası. Ve Parmenides'in elektriklerin felsefeleri de onunla ilgili. Yani bir tarafta değişmeyen bir şey var, varlık var. Yani şimdi varlık onlar için tek var olan tek şey varlık ve doğa yasaları ya da başka şeylerle ilgilenmiyorlar. Çünkü yani yalnızca varlığın olduğu yerde doğa yasası da olamaz. Ama yöntemleri bizi şey yapıyor, esinlendiriyor ve onu anlayabiliriz. Yani orada gerçek olanın değişmezliği gibi bir şey var, sonuç var. Aslında o daha önceki felsefecilerde de var. Yani o İyanyalı materyalist felsefeciler de, fizikçiler de, onlar da gerçeğin değişmez olduğunu söylüyorlar ve Arke'nin daha doğrusu değişmez olduğunu söylüyorlar. Değişen her şey Arke'den geliyor ve Arke'ye geri dönüyor. O değişmezlik düşüncesi felsefe tarihinin başından beri karşımıza çıkan bir şey ve onu insan usulünün öyle bir yatkınlığı var şeklinde çözümlemiştik. Yani niye değişmezi istiyoruz? Ve o da biraz aslında tek yanlı bir şey. Çünkü değişmezliğin yanında değişirlik de var ve birbirine bağlı yani ayrılması da. Şimdi
aslına baktığımızda insanlık böyle bir şey istemiyor. Şimdi fiziğe basamasıya baktığımızda fizikte mesela çoğunlukla teorilere dayanılan teoriye dayanan bir bilim. Benim bahsettiğim göreceği kuramın teoridir. Bir takım aksiyonlara dayanır ve bir teoridir. Bize de şöyle öğretildi. Yeni bir teori üretilene kadar etkisi geçerlidir. Ve onun o varsayımlara dayanılarak pratikteki sonuçlarına bakılır. Mesela bir devre teorisi denilen bir ders gördük. Tamamıyla teori ve kuramsal bir ders ve aksiyonlara deniyor ama onlar da elektronik devreleri üretiyor. Ama bu tamamıyla mutlak kalmış bilgi değildi. Bu bir teoriydi. Bir kabuldü yani. Evet. Bu kabullere dayanıyorduk. Ve işte bir sonuçta mesela Maxwell denklemleri de öyle, göreceğimiz kuramı da öyle. Bugün baktığımız tüm bilimsel şeyler aslında kabullere dayanıyor bilgiler. Yani ama pratikteki sonuçları bunu kullanır. Burada da öyle.
Şimdi buradan hemen pragmatizm diye çıkaracağız. Çünkü yani pragmatizmde amaç
ben
sonuçlar.
Ben tekrar döneceğim. O zaman buradaki bilimsel kanıtlama, matematiksel kanıtlama felsefe için geçerli mi? Felsefe için geçerli mi değil?
Şimdi,
yani benim için bu sanki onu kabul etmiş gibi olduk da bir an
tamam.
Soruyorum. Ben örneğe istinaden sanki o bilginin felsefi bilgi olabileceğini kabul etmiş gibi.
Yok. Onun için soruyorum. Şimdi orada matematiksel bilgi ya da fiziksel bilgi, yani felsefi olmayan bilgilerin tanıtlanması, onlar da tanıtlamaya dayanıyorlar. Ve bazı tanıtlanmayan varsayımlar, hipotezler pratik ya da pragmatik olarak kullanılabiliyor. Yani o tamam. Ama orada yani işin aslında bilmediğimiz biliyoruz.
Ve olarak hep öyle yaklaşıyoruz felsefi açılımlara.
Evet.
Yani onlar bir matematikleri var. Felsefi bilgi olduğunu nasıl anlayabilir veya çıkarsanız
diyebiliriz. Evet. Felsefi bilginin tarzı ya da niteliği nedir ve öteki bilgilerden ve tanıtlamalardan farkı nedir? Şimdi şöyle bir genelleme yapacağız. Bütün görgü bilimler ve matematik de dahil olmak üzere, aralarında olmak üzere bunların hepsi aksiyomatik. Aksiyomlar üzerine dayanıyorlar. Yani belli ilkeleri kabul edip onların üzerine, yani matematik sayıyı alıyor, işte noktayı, çizgiyi falan aksiyomatik olarak alıyor ve oradan kendini geliştiriyor, bir sistem kuruyor. Şimdi fizik neyi aksiyomatik olarak alıyor ya da neyi sorgulamadan alıyor fizik?
Uzay ve zamanı varsayıyor,
evet.
Hareketi varsayıyor.
Hiç şey hatırlıyor muyuz fizikte, fizik kitaplarında ya da fizik derslerinde uzayın bize anlatıldığını? Asla. Mümkün değil. Özdek madde atomlardan yapılıyor falan diye biraz daha detayına giriliyor ama orada da bir yerde duruyoruz. Yani atomlar neden yapılır gibi bir soru pek gelmiyor. Yani fizik de aksiyomatik bir bilim ve aksiyomatik olması, bilimsel olması için bir engel değil. Ama eğer o bilginin gerçeklikte bir olması gibi bir koşul getiriyorsak, değişmemesi gibi bir koşul getiriyorsak ve eksiksiz olması gibi bir koşul getiriyorsak orada görgü bilimler bu konuda felsefenin ya da bu isteklerin gerisine düşüyorlar. Yani görgü şimdi Pisagoras'tan önce de üklük üçgen konusundaki bilgi ortadaydı. A kare artı b kare eşittir c kare, değil mi? Yani bu biraz pragmatik eğilimli insanlara kapris gibi görünüyor. Yani ya işte üçgenin kenarları arasındaki bağıntı ortada, bunu ne diye tanıtlayacaksın falan diye soruyorlar ya da öyle bir tavır var bilgisiz insanlarda. Onun felsefeli bilgisi yok. Yani felsefede ve bilimsel kafa yapılı insanlarda ya da yani sağlıklı düşünen ve sağlıklı kafa taşıyan insanların bir şey konusunda tanıtlama istemelerinden normal bir şey yok. Haklı bir şey yok. O yüzden tanıtlama usun hakkı, talebi ve onu elde etme, onu sağlayacak olan da kendisi aslında, başka bir yerden istiyor değil. Değil mi? Yani şimdi aradaki fark şu. Yani insan usunun tam bir gerçeklik, eksiksiz bir gerçeklik, ideal bir bilgi. Ne dersek diyelim. Bilgi, kısaca bilgi diyoruz. Bilgi işlemi var. Ve bu görgül yöntemlerle yani aksiyomatik yöntemlerle ya da bu ideal ya da bu talep karşılanamıyor. Onu
ya da deyince birbirine eş anlamlı değil bunlar ama görgülü olanla aksiyomatik olan anlamlı değil mi? Yani
şimdi mesela fizik durumunda fizik durumunda aksiyomatik olan görgülü olanla karışıyor.
Görgülü olan da şey yani deney ve gözlem şeyin bilginin esası. Ona evet. Daha çok vurgu yapıyoruz. Evet. Ama aksiyonatik olan da
geometride farklı. Yani çünkü geometrinin aksiyonları, kavramlar, nokta, çizgi falan dendiği zaman Öküdeş'in onları verişi, yani mesela uzun, çizgi için şey diyordu, genişliksiz uzunluk, bu görgül değil. Yani bunu biz kafamızda canlandıramayız, tasarımlayamayız. Noktayı, boyutsuz olan bir şeyi tasarımlayabilir miyiz, resim olarak düşünebilir miyiz kafamızda? Yapamayız ve ama fizikte yani fizik özdeyi aldığı zaman onu hemen şey diye alıyor, bir kilo demir falan diye böyle görgül olarak alabiliyor. Özdeğin tanımını falan da vermiyor zaten ya da uzay ve zaman tabii ki aynı değil. Yani aksiyomatik olmaz. Aksiyomatik belirtisel Türkçesi. Onun ne olduğunu bildiğimizi kabul ediyoruz. Yani herkes biliyor onu. Aksiyonlar hipotez değiller ya da varsayımsal şeyler değiller ya da kuşkulu olabilecek şeyler değil. Aksiyonların gerçekliği tanıtlamanın ötesinde sağlam.
Kendinden açık.
Öyle düşünüyorum. Evet, kendinden açık. Yani tanıtlama gerektirmez. O niye gerektirmezsin? Yani tamam bu çok şey, insan belki biraz aşırı kuşkuculuk gibi görünüyor ya da aşırı titizlik gibi görünüyor ama bu tür şeylerin titizlikler falan bunlar titizlik değil. Yani ben tanıtmamı istiyorum. Bunun titizlikle bilgisi yok.
Yani aksiyon sonuçta bir iddia sunuyor ortaya. İyi de neden öyle diyebiliriz.
Yani, ama aksiyon dedirtmiyor onu işte. Dedirtmiyor.
Aksiyon neden öyle dersek onu devam edebiliyor muyuz?
Edemiyoruz. İşte o çok ayrı bir şey olacak ama.
Evet.
Uzayın tanıtlaması. Pardon, noktanın tanıtlaması. Oh. Eğer şeyimiz varsa aksiyonlar nasıl tanıtlamaya dönüşür, getirilir diye bir kuşkumuz varsa onu konuşmuştuk. Yani onu hepsinde yapabiliriz ama o bizim için şu anda o değil. Yani şu an noktayı aldığımızda ya da çizgiyi aldığımızda geometrinin, yani Öküdeş geometrisinin onlara verdiği tanımlar yeterli değil. Yani parçası olmayan falan. Şimdi parçası olmayan tanım. Biz bunu nasıl tanıtlamaya çeviririz? Yani uzayın noktanın kavramlarını düşündüğümüz anda o kavramlar arasında kuracağımız bağıntı tanıtlama olacak. Yani tanıtlama ve çıkarsama konuları burada bunlar birbirine geçmeye başlıyor ve noktanın kavramı için şunu söylüyorum. Uzayın olumsuzlanması.
Bunlar gerektiğe geçiyoruz.
Evet. Yani nokta boyutsuz olan ama bu boyutsuzluk zaten uzayın, yani boyutsuz dediğim anda
şöyle
uzay olumsuzlanır.
Söyle. Olumsuzlama tanımlanma denir. Uzay zaten şeye göre nokta uzaya göre tanımlanmış oluyor bu halde.
Evet. Uzayın tanımlanması
yani gerekiyor boşlukta.
Ama noktaya geldiğimiz zaman zaten
yani tanım özelliğinde şu anda o da. Değil mi?
Bu aksiyon onu nasıl aşıyoruz? Şöyle aşıyoruz. Uzay kavramı çıkarsanmadıkça o da aksiyon. Ya da o da bir şey. Tasarım. Yani uzay kavramının çıkarsanması ve olumsuzlama kavramının da çıkarsanmış olması koşuluyla ben noktayı tanıtlayabilirim, onlara dayandırabilirim. Uzay kavramının çıkarsanması o şey de oluyor, yani felsefi sistemin akışı içinde, ilerlemesi içinde onlar oluyor. Yani ben o temelde şeyi verdim, o noktanın uzay ve zaman, uzay ve olumsuzlama ile ilişkisi. Yani bu şimdi sistematik bir bütün içinde olacak olan bir şey. O sistematik bütün var mı?
Yok.
Realitede var. Ama bizim kafamızda yok henüz. Karşıda tarihinde ona yönelik girişimler var.
Yerçekimin içinde araştırma yapıldı. En sonunda yerçekiminin graviton diye bir parçacık olduğu iddia
edildi.
Graviton, onlar da inanmıyor.
İnanmıyorlar.
Yani gravitonun kuvvet parçacığı olduğunu, hiç parçacığı gibi onlar da inanmıyor. O da geldi ve en sonunda graviton geldi. O da bir aksiyona dönüş kaldı.
Graviton eğer özdekse zaten şey. Şimdi biz onu da çözdük. Aslında yani ne?
Eğer parçalık. Kütle zaten içerisinde kuvveti barındırıyor,
evet.
Olacak. Yani
Kurken Koyet'in kendisi olmayacağı gibi.
Kendisine gönderme yapan bir parçacık ama olacak.
Evet.
Orada kaldı bitti.
Yani burada önemli olan varlık ve kavram ilişkisinin kurulması galiba evet. Görünüyor. Yani önde o var gibi.
Yani Usa iş düşüyor.
Şimdi yani felsefede evet bütün şey problem Usa kalıyor ve Us'un iyi kullanılmasına kalıyor. O yüzden bu bağıntılar önemli. Yani bilgi tanıtlama bunlar bir şey. Bir arada olmak zorundalar. Bilgi tanıtlama olmadan bilgi olmayacak. Ve bilginin değişmezliği, değişkenliği konusuna bakarsak tekrar döneceğiz bütün bu noktaya. Yani şu an kapatmıyoruz hiçbir şeyi. Aynı zamanda öteki bağlantılara da bakalım. Bilginin değişmezliği konusu. Yani şimdi değişmezlik ne demek? Değişmezlik şöyle bir şeyimiz var. Yani genel uygulamamız ya da kuralımız var. Doğada ve timde olan her şey değişim içinde. Ve ya da oluş içinde diyoruz. Oluş sürecinde olmak demek değişiyor olmak demek, değil mi? Hı? Öyle. Parmenides'in ve Eratikler'in sanı yolu dedikleri şey değişimin yolu. Yani ikiye ayırıyorlar. Bir gerçeklik yolu, bir sanı yolu ve gerçeklik yolu varlığın yoluydu. Varlık vardır dediğin anda bitiyor. Yani bütün gerçeklik ondan oluşuyor. Ve orada şimdi şeye dönersek bir daha bakarsak Parmenides'e. Bu doğa üzerine yazıyordu Premium'da. Burada şuydu. Eon. Eon. O da yani Hırsiyet tabi gibi görünüyor. Ağaçtır, ağaç konusu ya da varlık varlıktır falan. Tüm bunlar değişimi dışlayan şeylerdi ve yani var olanın değişmez olması, çünkü var olanın değişmesi varlığın değişmesi demek olacak. Varlığın değişmesi onun varlık olarak ortadan kalkması, varlık olarak yok olması anlamına gelecek ve yokluğun varlığı kabul edilmiş olacak. Şimdi çok ayrıntılı olarak girmeyeceğiz şey. Yani o elatikler üzerine incelemeyi kaçıranlar var. Yani onları buradan şey yapabilirsiniz. Bu biraz şey zahmetli olacak. Yani belki de burada birlikte daha kolay yaptık ama ki o bile tam değil henüz. Yani oluş süreci, değişim sürecinin oluş, Platon'da daha sonra çok daha net bir şekilde söyleniyor. Oluş sürecinde olan şeylerin bilgisi olmaz zaten. Oluş sürecinde olan bilinemez. Çünkü bilgi varlığı gerektiriyor ve oluş sürecinde olan bugün varken yarın yok. Yani bugün bakıyorsun bahçedeki bitkiye diyorsun ki tomurcuk. Yarın ya da bir hafta sonra ona tomurcuk diyemiyorsun. O çiçek olmuş. O önceki bilgi bitti artık. O bilgi değil. Yani oluş sürecinde olan şey bilinemez. O zaman Parmenides öyle diyor. Değişim. Yok demiyor. Şimdi o noktaya geleceğiz. Bakın burada iki kavram var. Varlık ve oluş. Yani çok yalın olarak şöyle. Varlık bilgiye karşılık düşüyor. Oluş doksaya karşılık düşüyor. Yani oluş yok demiyor. Elektrikler. O çok şey. Onu çok söyledim. Ama gerçekten daha da söylemek gerekecek. Oluşta olan şey yok olan şey değil. Ve çelişki olması, oluş olması demek. Yani bu eratiklerin beraberinde şey çelişkiydi. Çelişkiyi görüyorlar ve çelişkiye varlık yüklemiyorlar. Haklılar. Aslında bu anlamda düşünürsek eratikler bütünüyle baştan sona kadar doğru ve geçerli. Bugün de işe yarayacak bir felsefe üretiyorlar. Yani eğer görüngü dünyasının yani zaten daha sonraki felsefeciler de ne Platon, ne Hegel, ne Descartes bunların hiçbiri görüngü dünyasının yok olduğunu söylemedi. Görüngü dünyası, değişim dünyası, oluş dünyası ve bu dünyada olan her şey değişim içindedir. Bu da Heraklitus'un söylediği şey. Her şey değişiyor. Her şey, Heraklitus yalın olarak öyle demiyor mu? Yani her şey değişiyor diyor. Her şey akıştadır diyor. Her şey, akışta olan şeyi bilemezsin diyor felsefeciler. Genel olarak, rasyonelist felsefeciler. Çünkü bilgi değişmezliği inler ve yani şimdi feistir meyanın bilgisi bilgi. Çünkü bu değişmez. Ama bir fenomenin bilgisi yani şimdi burada bir tonluk ağırlık var. Bu bir tonluk ağırlık işte şu kadar yükü kaldıracak ya da eşecek falan. Yani bu fenomenin bilgisi şey değil. Bilgi değil. Ne? Yani yanlış da değil. Ama sanıyor. Görüş diyorlar. Yani biz şimdi gündelik dilde her şeye bilgi diyoruz ama orada ayrımlar var.
Şimdi mutlak olanı mı bilgi dememiz o zaman?
Mutlak olan nedir?
Bilgi mutlak olan mıdır?
Evet, şimdi onu yazdık değil mi bilgi mutlak?
Evet.
Olan aklını. Ya olan şey yapacağız. Böyle yavaş yavaş bir yerde fokusleyerek yaklaşacağız. Yani.
Şimdi başka bir şey soracağım. Evet. Şimdi mutlak olan ise bu. Yani değişmeyen bir şeyden bahsediyoruz.
Evet.
Hiçbir zaman ya da kuzey gözlerinden değil. Bu uçsal olarak çıkarımsadığımız bir şey öyle değil mi? Yani bütün bunları yaparken uça dayanıyoruz.
Şunlar da uça dayanıyoruz.
Peki uçun kendisi hı. Değişen, gelişen bir şey değil mi?
Evet.
Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Yani iki taraftan birisi değişiyor. Yani bizim çocuklarımız veya bunlar 100 yıl önceki uç var. Şimdiki uç aynı şey değil. O zaman bilgiye nasıl yaklaşacağız? Ya da mutlak bir kavram var mı?
Tamam. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı sorular. Yani us nedir? Us değişir mi? Ve bilgi, bu bilginin bütün bu kavramlarla bağlantıları. Yani daha başka şeyler şimdi burada şey vardı, bilgi ve sana bu terimleri bu şekilde kullanabiliriz. Yani doksa dediğimiz şey şimdi saltık ve göreli yani saltığın karşısı göreli onları kanıtlamayı yarattık. burada belki de dikkate almamız gereken bir başka eksik olan şey duyu algısı. Yani, şimdi buradan böyle duyu algısından bir şeyi vereceğiz. Yani bilgi değil de sanı çıkacak buradan. Ya da görüş. Şimdi de buna şimdi buna düşünce. Usul düşünceden bir farkı olduğunu pek düşünmüyoruz. Yani duyu algısıyla görüngü dünyasını algılıyoruz ve burada usu göremiyoruz. Us görülecek bir şey değil ya da bilgi görülecek bir şey değil. Yani bilgi görülebilir mi? He? Nasıl? Evet. Nerede göreceğiz? Yat üzerinde. Şu yazı yazdığımız zaman. Bilgiyi nerede göreceğiz? Bilgi bilinçli olan bir şey. Evet. Tamam döneceğiz. Evet. Tabii. Yani bilim ve düşünceyi ayırmıyoruz. Şimdi o soruyu, ya herkes yanıtlayabilir. Burada önemli olan konu üzerinde yoğunluğu yani söylemek.
Bilim düşüncenin ürünü sonuçta, öyle değil mi?
Öyle deniyor şeyde. Çünkü değişmez olan şeyleri görler, gözler göremez. Evet.
Bir etkileşim var. Sonuçta şu aşağıda yazdığınız eşit veya karşılıklı aslında o.
Ona karşılıklı
yani yok var orada.
Yavrusu sanıya götürür, evet, sanı verir.
Yani o düşünce gelişen şey değil mi? Yani insan bunun tarihine baktığımızda yani mutlak bir şey mi? Gelişen bir şey değil mi? Yani,
açılan bir şey.
Açılan bir şey değil mi? Dolayısıyla o sistemde bir mutlaklıktan bahsedebilir miyiz? Bir düşünce.
Ama şimdi açılan bir şey olması farklı.
Açılan neye açınıyor? Yani açılan
bir mutlak diyoruz. Yani mutlak olması gerekiyor diyoruz.
Evet.
O tamam, onu mutlak kabul et. Ama renklerin öteki tarafı gelişen. Yani dolayısıyla orada bir değişmezlik yok. Dolayısıyla bir mutlaktan bahsedemeyiz gibi.
Değişme şöyle oluyor. Bilgi, doğa yasaları kendinde varlar ve değişmiyorlar. Ama bizim onlara ilişkin bilgimiz zaman içinde ve süreçte yer. O değişen şey
yani o. O zaman bilgin, yani bu sistem için, yani tanımladığı sistem içinde mutlak bilgi veya düşünce diye bir şeyi söyleyemeyiz. Ama yani bu mantıkta. Çünkü bir taraf sürekli, yani bir taraf değişiyor.
Değişen taraf ne?
Düşünce.
İnsan düşüncesi.
Evet, ya da uç işte. Şimdi bir bütün, yani düşünce ve uçla bildiği bir bütün olarak düşünürsek mutlaktan söz edemeyiz o zaman.
Tamam, döneceğiz.
Mesela yer çekiminin bulunmasına kadar bütün işte, elmanın yere düşmesini, bütün insanlar bunu görüyordu. Elmanın yere düşmüyordu. Ama bunun bir yer çekim kanunundan kaynaklandığı bir bütün sonradan oldu.
Görüş, bir deneme, görünge, olay ya da görünge.
Olay, görünen bir şey.
Ama bilgi yok orada.
Bilgi yoktu orada. Ama Newton'la beraber o bilgi bize geldi ve onu elmanın neden yere düştüğünü artık biliyoruz.
Evet, Newton'dan önce pek çok insan artık onu biliyor herhalde. Dolayısıyla yani o Newton'a bağlanmasa bir şey değişen olmuş. Ama bir evrensel yer çekimi yaşasın diye bir şey formüle edildi.
Evet.
Yani
düşünceyle bilgiyi çok karıştıramak gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar evet görüyorlar, biliyor ama önlere düştüğünü bütün insanlar biliyordu. Fakat bunu...
Ama burada düşünce yok ki, görme var. Yani, görmede de sadece düşüncesiz bir durum söz konusu değil ama
göreceğini de
düşünce dediğimiz zaman kuvveti kastediyoruz, kitleyi kastediyoruz. İlmeyi kastırıyoruz, seyreştirme yağıyla kavramlar, yani duyum ve düşünce farkı, yani onu hatırlayın, duyum...
Belki insanlar yine düşünüyorlardır,
neden
düşünüyorsun yani diye, o zamanlar
düşünmüşler. Ona ne yanıt veriyorlar? Yunanlar aslında düşündüklerini tabii kurduyuz, yani böyle tahmin edemiyoruz. Her şeyin doğal yeri vardır ve her şey doğal yerine gider. Çünkü yani her şey düşmüyor. Gerçi de her şey düşmüyor. Ateş yukarı doğru gidiyor ve ateş de şey, fiziksel bir şey. Ona yer çekimi yer çıkamaktan çok başka şeylerle çıkıyorlar. Ona çıkıyorlar yani. Yer çekimi olarak açıklamak kuvvet. O daha sonra gelen bir şey, modern dönemde gelen bir şey mi? Ama burada bilgide düşünce...
Yani her düşünce bilgi değildir.
Hayır. Yani her düşünce bilgi diyemez. Her doktor.
Ama bilgiye varış.
Doktor kavramı var.
Çünkü duysal algı dünyası değişim dünyası ve oradan bilgi çıkarmak yani tanıma göre olarak çünkü değişen bir şeyin bilgisi olamaz. Değişen bir şey ancak değişen bir şey ise ancak sanı olabilir. Sanı ne demek? Sanı yanlış değil. Ama doğru değil. Sanının öyle bir özelliği var.
Yani sandığımız bir şeyin doğru olma beklentisini taşıyoruz, değil mi?
Yani hipotez.
Evet, bir parça öyle. Hipotez. Ama hipotez şey değil, bilgi değil.
Bilgi değil.
Bir varsayım.
Sana da öyle.
Sana da öyle. Yoksa dedikleri şeyler öyle. Yani bu oluş sürecinde olan şeyler de öyle, çelişkili. Ya sana bir çelişki anlatıyor. Sana bilgisizlik değil, bilgi de değil. Değil mi? Ya yani sanı için söyleyebileceğimiz en anlamlı şey yok. Sanı bilgi değil ama bilgisizlik de diye. Yani yanlış, %100 yanlış olan bir şey değil. Çünkü doğru çıkabilir. Yani sanı sanı nesnesinin özelliklerini taşıyor. Çünkü sanının nesnesi görüngü dünyası, değişim dünyası, oluş dünyası, bu dünya varlık dünyası değil. Varlık dünyası değişmeyen dinginlik dünyası. Parmenides'in ve elastiklerin şeyi bu. Görüşleri bu. Varlık dünya, o zaman bilgi ancak var olanın olabilir diyor. Yani Parmenides'in şeyi buydu. Oluş dünyasını bunlar yatsımıyorlar. Oluş dünyası varlık dünyası değildir diyorlar. Yani bizim mantık biliminde yaptığımız şey oydu. Yani varlık ve oluş kavramlarını ayrı ayrı almak. Yani bunlar aynı şey değil. Açık mı? Yani bu evet.
Ben tekrar dolayı
dönüyorum.
Düşüncenin kendisi zaten bir değişim değil mi? Yani değişim gelişimden bahsedemez mi?
Düşüncemiz değişiyor, gelişiyor. Homo sapiens'in yani mağaradan bu yana bilinç değişiyor. Evet.
O zaman biz değişen bir şeyin bilgisi olamaz diyoruz.
Öyle diyorlar.
Yani kendi
değişen bir şey de
yani
hangisini kabul
hangisini araştırıyoruz şu anda. Sonra da hangisini kabul edeceğiniz
yani düşüncenin kendisi gelişim, değişim, oluş.
Evet.
Denkleme baktığımızda aslında dediğim gibi iki tane karşılıklı bilgiyle düşünce, yani bilgi düşünce, düşünce bilgiyi falan bir dönüşüm, gelişim bir şey olmuş var orada. O zaman bunlar yani
şöyle desek,
varmada nasıl?
Şey demek istiyorlar, bunlar anlamadım. Değişen bir şeyle değişmeyi nasıl bulacağız? Yani bütün kendisi değişiyor diyor oluşta ve biz bu değişen şeyle değişmeyen bir şey arıyoruz.
Evet, ya da mutlak diye bir şeyden nasıl söz edelim?
Mutlak
kendisi değişen bir şey.
Peki bizim düşüncemizde değişmeyen bir yan yok mu? Soyut kavramlar değişmiyordu. Hatırlarsınız daha önce konuştuğumuz konu oydu. Yani bir kavram şöyle örnekler var. Bu kayıtlarda siz de dinleyeceksiniz. Yani mesela devlet kavramını aldığımız zaman devlet soyut bir kavram. Ama reel devletler Yunan kent devletleri, Babil devleti, Mısır devleti, Osmanlı İmparatorluğu, bunlar değişiyor. Yani değişmeyen şey o soyut olan devlet. Saltık olan o. Saltık olanı rastgele kullanmıyoruz. Yani saltık göreninin karşısını gösteriyor. Ama aynı zamanda da saltık olan kavramsal olarak düşündüğümüzde soyut olandan başka bir şey değil. Yalnızca ve yalnızca soyut olan.
Ama devlet bilgi mi?
Bir kavram.
Kavram.
Değil. Evet. Analitik olarak, soyut olarak düşündüğümüzde ona bir bilgi diyemeyiz. Devletin bilgisini araştırıyoruz. Yani çünkü devletin ne olduğunu, uzayın ne olduğunu bilmediğimiz gibi devleti de bilmiyoruz.
O aşamada somutta dönme eğilimine varıyoruz.
O aşamada şu bilgi orada biraz bu şey olacak. İleride yine görülecek bir şey olacak. Ya da adım adım ona geldiğimiz zaman görecek bir şey olacak. Devletin bilgisini ya da noktanın bilgisini ya da uzayın bilgisini bunlara nedir diye sorduğumuz zaman buna vereceğimiz yanıt dizgeden gelecek. Yani devletin bilgisi reel bir devletin bilgisi değil. Devletin bilgisi devletin başka kavramlarla ilişkisinden oluşan bir şey. Ve o kavramın kendisinin soyut olması ve başka kavramların kendilerinin soyut olmaları o bilginin saltıklığını getiren şey, değişmezliğini getiren şey. Yani bir daha söyleyeyim, bilgiyi kavramsal bilgi ya da düşüncenin ürettiği bilgi olarak aldığımız zaman orada dikkat edeceğimiz tek şey aslında o kavramın soyut kavramı olduğu. Yani
real ya da duysal bir fiziksel ya da pozitif bir içerik taşımadı. Yani ben devletten yasa var deseler. Yani yasa kavramı bir şey, bir devletin yasaları ya da devletlerin yasaları başka şeyler. Orada o yasalar var olan yasalar. Pozitif yasa dediğimiz şey bu. Ama yasa olarak yasa kavram ve bu pozitif bir şey değil. Bu soyut bir şey, saltık bir şey. Evet, çünkü bizim felsefede ya da usulümüzün merak ettiği şey bazı yasalarının ne olduğu değil. Onu şeyle bulabiliriz, kazılarla, taşlarla vesaire. Evet. Ve biz şeyi istiyoruz, değişmeyen yasa nedir? Ki bütün o pozitif yasalar o ideal yasaya doğru değişiyorlar, değişiyor olabilirler.
O zaman ben sizin bu sonuç kavramınızı bilginin tamamen değişmeyen mutlak dediğini, bunu aşağıdaki en son yazdığınız bilgi kısmına koyuyorum. Ama düşünce kısmında gelişen bir süreç var. Yani gelişme var.
O bilinç destek mi var?
Değil mi? Yani bunun tartışmanın bir şeyi yok.
Gelişme.
Ama o zaman bizim var olanın bilgisine ulaşmak adına bir değişim var. Yani felsefe adına bir değişim var.
Felsefe tarihin kendisi bir değişim. Evet. Bir süreç
yani
zaten.
Mutlak bilim tarih demin kendisinden mutlak diye bahsedemiyoruz. Yani bilginin mutlaklığı, çünkü orada aslında bilgi şu an için mesela bilgi mutlak gibi gözüküyor ama düşünce değişen bir şey. Belki o mutlaklığı 1 milyon yıl sonra mutlak olarak almayacak.
O zaman değişecek, yasa değişecek demektir. Yani bilginin değişmesi, yasanın değişmesine bağlı. Ben bilgiyle yasayı biliyorum. Eğer yasa değişirse benim bilgim de değişir.
Yasa da değişebilir.
Yasa değişirse o zaman yasa...
Yani yasa dediğiniz devlet kavramı.
Yasa da değişmeyince...
Devlet kavramı da değişmez.
Yani değişmeyince, eğer değişirse
ne
şey değişir?
Ne?
Yani devlet kavramı, yasa değişirse dediğiniz fiziksel...
Fiziksel yasalar, doğa yasaları var. Evet, burada konuştuğumuz doğa yasası. Doğa yasasının değişip değişmeyeceği konusu. Yani şimdi doğa yasası değişmez ya da değişir diye bir deklarasyon yapmakla ilgilenmiyoruz. Yani değişebilir mi, değişemez mi? Onunla ilgileniyoruz. Ve felsefede kim ne, nasıl düşünmüş onunla ilgileniyoruz. Yani rasyonalistler yasaların değişmeyeceğini düşünüyorlar. Mesela örnek olarak şey, Descartes
devlet
ve...
De değişmez.
Ha?
Ema değişmez dedi.
Evet.
Ama işte değişebilir.
Ya, yani o zaman...
Neye dayanarak söyleyebiliyor? Şimdi şu 1500-2000 yıllık tarih için, zaman süreci içinde bunun değişmediğini gördüğümüz için mi
değişebiliriz? Zaman bu...
1 milyon yıl sonra farklı bir yasalardan başlayacağız. Ama düşüncenin sistematiği bunun değişiminin değişmeyeceği kesin. Yani değişimin değişmeyecek bir şey.
Yasadan ne anlıyorsak o değişecek bir durum düşün.
Yani o mutlak olarak kabul ettiğimiz şey aslında...
Hayır, yasalılık, yasa. Bu kavramdan anladığımız şey, bu düşünceden anladığımız şey değişecek mi? Eğer bunlar değişirse bütün anlayış, bütün düşünce yapımı, bütün her şey değişir. Yani o zaman
olasılıklar
bir şey o. Olasılıklar içerisinde o varmış da bu konuşulması gerekiyor.
Evet. Ama mesela eteştir, ema değişmeyecektir, kalkıp edersek o zaman biraz...
Emin ol, orada bir şey değişirse başka bir gerçeklikte oluruz yani eş,
hayır, ama
paralel bir evrende oluruz.
Şimdi ona, tamam, burada problem, çözmemiz gereken problem şu, doğa yasalarının değişmezliğinin ne demek olduğu?
Sadece doğa değil, mesela devlet kavramı da gidiyor.
Evet.
Soyut bir kavram. Yani o da yani şunu, mutlak bilgiyi... Yani şimdi sorgulamaya çalışıyorum. Yani bilgiyi hakikaten sorgulamaya çalışıyorum.
Evet, tabii. Yani çünkü yasalar değişirse yasaların bilgisi de değişecek. Yani yasa, doğa yasası bizi olmadan, biz ortaya çıkmadan önce var mıydı?
Var.
Vardı. Yani milyon, milyar yıl önce de vardı ve bunlar işliyorlardı. Ve bunların değişir ya da değişmez olmasının kriterleri nelerdir? Ya da us, yani düşünce karar verecek buna ve us buna nasıl karar verir? İsterseniz ara verelim ve ondan sonra. Bu önemli bir nokta ve eğer çözersek şey. Çok iyi olacak. Aşağıda çay var. Düşünmediğim bir şey, önceden tahmin etmediğim bir şey olduğunu ben biliyorum. Sen bilmiyorsun ve nasıl algıladığını tahmin edebiliyorum.
Ben hiçbir zaman
şey değil bu, materyalist felsefe değil. Genel olarak felsefe, rasyonelist felsefe diyebiliriz. Ama bütün felsefeleri alıyoruz ve yani ön Sokratikleri okudun mu? Sokrates,
öncesi. Okuyorum, ha.
Yani işte o şeyler, İonyalı düşünürler falan. Yani şu an şeyimiz orada. Yani bu çalışmanın şeyi o zaten, başlığı o. Ben ama ben ayrıntılı ben olarak, detayına yani fragmanlarına falan her şey. Bak görüyoruz ne kadar ayrıntıya gidiyorlar.
Ben bu tip seminerlerde bir noktayı koyulacağını zaten düşünmüyorum. Yani tamam. Bu bir süreç yani. Noktayı yani, zaten aramıyorum.
Evet, yani zaten kimse, benim de hakkım yok, sen kimsenin hakkı yok. Yani herkes kendi
yanlış bir düşünce, onu bekleyenler her zaman yanılgıya uğrayacaktır. Boşlukları dolduruyoruz hayatta tamam. Galiba.
Tamam, çay mı olacak? Ve doğa yasaları şeyi okuyabilirsiniz. Bu Alexander Coyne'nin Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene o şey. O, yani bunlar eğer mekanik alanla işte uzay zaman falan o konuyla ilginiz varsa ve görelilik kuramına kadarki süreç başından sonuna kadar şey o güzel bir şekilde anlatıyor ve hatta sitede şey var. Alexander Coyne. Şimdi şey yapacağım, orayı açacağım. Bu şimdi internet sitesi. Şuradan konulara derseniz. Mekanik devrimi falan. Burada mekanikle ilgili yazılar var tabii. Bunları, onlardan da yararlanabilirsiniz. Yani bunlar şey yazılar değil. Öyle hafif yazılar değil. Şurada Coyne. Evet, kitabın adı bu. Sonlu Dünyadan Sonsuz Evrene, İş Günü, Tanrısı ve Sabah.
tanrısı. Yani burada demek sizin belki yakalamakla güçlük çekebiliriz ama bu birincisi Leibniz'in, Descartes'in, rasyonelistlerin tanrısı. Yani bu tanrı tatil yapmayan, sürekli çalışan bir tanrı. Bunun anlamı şu. Doğayasaları kesinlikle uğramıyorlar. Newton'un tanrısı sabah tanrısı. Yani zaman zaman tatil ediliyor. O bunu yaptığı zaman doğa karışıyor. Kaos.
Ama daha önce tanrısı
bu. Daha önce tanrısı. Şimdi doğa yasaları konusu, yani doğa yasaları mekanik alanında moral olamaz. Yani bu doğa yasaları insancıl olup olmamakla alakalı bir şey olamaz. O sadece Newton'un tanrısı şey, tatil tanrısı yani. Bu yazıyı buradan da okuyabilirsiniz. Bu Newton'un şeyi.
Nereden geldik
diyoruz? Buraya doğa yasaları ve bilgiden geldik. Doğa yasalarının bilgi konusu olduk. Biliyoruz. Yani doğa yasalarını bilmeye çalışıyor insanlar başından beri. Aslında bu İonyalı fizikçilerin Thales, Anaximander, Anaximenes falan, onların da baştan istedikleri şey şeyi bilmek, arkeyi bilmek, ülkeyi bilmek, gerçek olanı bilmek ve onlar onu özdeksel olarak düşünüyorlar. Yani İonyalı düşünürler için arke özdeksel olmalı. Ya su, ya hava, ya vesaire böyle. Apeiron bile şeyde özdeksel biliyorsunuz. Onlar şeyi anlayamazlardı. Doğa yasalarının özdeksel olmamalarının nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Şimdi ekranımıza dönelim. Doğa yasaları değişir mi? Doğa yasalarının görünürde olmadıklarını biliyoruz. Yani eğer gözle, duysal algıyla algılanabilecek olsalardı daha insanlık en başından başlayarak doğa yasalarını bilirdi. Ama doğa yasaları duysal algı konusu değil. Felsefede duysal algıyla düşünce arasında bir ilişki sorunu var ve bu çok önemli bir sorun. Bilginin kaynağı konusunu ilgilendiriyor ve yani bu çünkü bir kısım insan bilginin duysal algıdan geldiğini söylüyor ya da bir kısım felsefeci. Bir bölümü de bilginin kavramsal olduğunu ve düşünceyle ilgili olduğunu söylüyor. Şimdi doğa yasaları eğer doğanın biçimini belirleyen, işleyişini belirleyen yasalar, isterler bu yasalar duysal algıyla algılanabilirler mi yoksa yani şimdi bunun yanıtını biliyoruz ama yine de burada kuşkulu noktalar var ve bu onlarla ilgili aslında yani şu andaki sorumuz doğa yasalarının değişkenliği ya da değişmezliği.
Ayrıca doğa yasaları var mı? Doğa yasası diye bir şey var mı? Belki bundan bir önceki oturmamız olmalı. Değil mi?
Biraz anlamadım.
Yani doğa yasasının varlığına ilişkin bir şeyi konuşmadık, sorgulamadık. Doğa yasasını var kabul ediyoruz.
Evet. Var mı?
Yani bundan bir önceki soru o olması gerekir herhalde değil mi? İlerleyişimizde. Doğa yasasına ilişkin ya da doğaya ilişkin bir şeyler bileceksek, buradan bir bilgi, ona ait bir bilgiyi edineceksek, öncelikle onun varlığına ilişkin. Çünkü var olanın bilgisini arıyoruz.
Evet.
Yani kendisi var mı yok mu?
Usumuz doğa yasalarının varlığını çıkarsıyor kendiliğinden işlemler sonucunda. Çünkü doğada belli bir düzen görüyoruz bir süre sonra. Yani bunu hemen Sümerler gördüler de diyelim ama şey görmedi. Yani baştaki ilk taş devri kültürleri bunun farkında değil. Ama şeyle yerleşik yaşama geçildikten sonra, tarıma geçildikten sonra, işte gökyüzü gözlenmeye başlandıktan sonra doğada bir düzen olduğu düşünülüyor. Yani bu doğa yasası değil bunlar ama yani insanlar artık şeyi
takvime bağlıyorlar mevsimlerin gidişine, değişimini falan. Yani bu yasa düşüncesi tabii ki bir anda ortaya çıkmıyor. Yasanın varlığını tanıtlamadan söz ediyoruz değil mi? Yani yasa düşüncesi insanın suna nasıl geliyor? İnsan kafasında nasıl doğuyor yasa düşüncesi? Yani bu o a priori yetiden yani insanda şey var. Doğal yani yasaları özellikle yasa, kural gibi şeyleri dışsal olarak gözleme şeyimiz yok. Öyle bir durumumuz yok. Bunlar kavramsal bağlantılar oldukları için şey olamazlar. Duysal algı nesnesi olamazlar. Ve bunlar kavramsal olarak türetilmiş olmalılar. Yani yasalar şimdi herkes soruyu izleyebiliyor mu? Yani bu biraz konuyla bağlantısını kurmakta belki de şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. Yani yasalar konusu niye ilgilendiriyor şu andaki konuyu? Yasaların değişmezliği, yasaların bilgiyle ilişkisi, yasaların varlığı. Bunlar aslında tam bu konunun da şey, kavşak noktası ya da odak noktası. Yani varlık, bilgi, değişmezlik. Aynı zamanda bu elektriklerin de üzerinde direttikleri nokta bu. Bunları bağlarsanız ne olacak? Yani değişmezlik konusu ve değişkenlik konusu. Değişmezli saltık diyoruz. Onlar da öyle diyorlar. Değişkene görevi diyoruz. Ve biraz önce konuştuk. Yani ve bu Herakleitos'un çok önce gördüğü bir şey. Bütün tinsel dünya, bütün doğal doğa dünyası değişim içinde. Yani galaksiler evrimde. Dünya kültür, üzerindeki kültür evrimde. Ve bu evrimlerin, doğanın ve tinin evrimleri arasındaki fark, o da özel bir konu ve çok önemli bir konu. Yani doğanın evrimi şeyden farklı, tinin ya da kültürün evriminden farklı. Ama bizi şu anda ilgilendiren şey bunların değişim sürecinde olmaları ve o zaman yani bir galaksiyi bilmek, galaksinin kaç yıldızdan oluştuğunu, başka galaksilere göre koordinatları, bu bilgi bilgi değil. Bu görüş ya da sanı dedikleri şey. Çünkü galaksi 1000 yıl sonra ya da 1000 milyar yıl sonra galaksi orada olmayacak. Yani oradaki bilgi dediğimiz şey o galaksideki özdeksel kütlenin biçimini belirleyen yasalar. Aslında tek bir yasa var. O da evrensel yer çekimi yasası ama o yasanın tikelleşmeleri diyebileceğimiz başka şeyler var. Yani optik, elektromanyetik falan bütün bunlar aslında o yasadan türüyecekse şu an bu araştırılıyor. O zaman o yani tikel yasalar şey olacak. Evrensel yer çekimi kuvvet yasasının ya da kuvvet kavramının tikelleşmeleri olacak. Şimdi bu galaksiyi görmenin bir değeri yok diyoruz. Yani bu şey alın daha böyle biraz hoşgörülü alın bu şeyi. Galaksiyi görmenin değeri yok çünkü galaksi geçici. Duysal algı nesneleri geçici. Duysal algı nesneleri oluş sürecinde olan nesneler. Oluş sürecinde olmak, şimdi varken bir süre sonra yok olmak demek. Bu bilgi nesnesi olamaz. Bilgi nesnesi ancak ve ancak kalıcı olanın, değişmeyenin ve oluş sürecinde olmayanın ya da varlığın temsili olabilir. Yani bilgi nesnesi olacak olan şeyler varlık, var olmalılar. Oluşta olmamalılar.
Düşünce olmadan varlık olabilir.
Eğer soyutlama
soyut
varlıksa olamaz.
Hı? Soyut varlıksa düşünceye gerek var mı?
Yani soyut çünkü varlık diye bir şey yok. Bu varlık her zaman belirli. Yani var olan varlık bütün hiçbir kavram tek başına soyut olarak var değil. Yani çünkü varlık tam bir şeyi kastediyorsun burada. Tam bir bağlamda görgün.
O zaman düşünce de gelişen bir şey. Yani evet. O zaman
yani şu, değişmeyen şey şu, bu zorlamak aslında çok iyi. Yani kuvvet kavramı diye bir kavram var, soyut, saltık, kuvvet. Bunun değişmesinin anlamı ne olabilir?
Anlamı şu,
evet.
M çarpı A'dır, A içinde zamanı bölündür. Zaman göreceli bir kavramdır.
Evet.
Dolayısıyla o aslında değişmeyen bir şey değildir. Mutlak bir şey değildir.
Yalnız oradaki...
Yani
tamam.
Şu an için şimdi görüyor. Şu an için.
Ama bir saniye. Şöyle bir ayrım var. Şimdi senin dediğini yakaladım. Yani F eşittir M'ye adı diyorsun. Zaman var ve zaman değişken. O görevi, tamam. Ama burada da bizi ilgilendiren şey, usul ilgilendiren şey daha doğrusu. Yani zamanın göreli olması realiteyi ilgilendiriyor. Ama zamanın zaman olarak, soyut olarak alınması o ayrı bir şey. Orada değişim olmuyor. O yüzden o yasa değişmez.
Zaman
olarak.
Farklı zaman mı var?
Ama hayır, zamanı olay oluşturuyor zaten. Olay olmazsa zaman olmaz.
Real zamanı o demin oluşturuyor.
Evet.
Olay real zaman tanımı var ya da nasıl şeyi var.
Tabii.
Yok, felsefi zaman. Yani
soyut dediğimiz şey bu. Evet. O bir yap... Ha, ne?
Yani zaman bir tane değil.
Zaman
bilgisi
bir. Doğru.
Felsefeye göre, bilime göre zaman...
Hayır. Bilime göre de bir. Yani bilim ve felsefe arasında bir ayrım olmaması gerekir. Evet, çünkü ikisi yani. Bilgiyle ilgileniyorlar. O yüzden... Hayır. Ya güzel, çok iyi bir noktaya geldik. Çünkü burada bir ayrım var. O ayrım zaman kavramı ile reel zamanlar arasında. Yani zaman kavramıyla bir dakika arasında. Yani bir dakika bir belirli zaman. Şey gibi, devlet kavramıyla belirli devletler arasındaki ilişki gibi. Bilim devlet kavramıyla ilgileniyor ve onun ne olduğunu bilmeye çalışıyor. Yani yine bilgi, us, merak...
Yani şöyle bir şey olmuyor mu? Felsefeye göre bir zaman, bilime göre bir zaman, o zaman felsefe kendi içinde soluk çok böyle bir anlamda mı yapıyor? Dünyadan kopuk ya da yani şeyi de kapsayacak, doğayı da kapsayacak bir ussal felsefe...
Ama zaman doğanın kendisi zaten. Yani dolayısıyla esas felsefe gerçek zamanın ne olduğunu bulacak ve yani
o zaman bulana kadar F eşittir MA'daki o zaman
evet.
Yani o kanun F eşittir MA kanunu mutlak değil. Felsefe bir cevap verene kadar.
Tabii değişmez tanıtlama yapı
değişmez dedik ya.
Şöyle bir şey dedik. Tanıtlama, usun tanıtlaması eğer bilgiyi üretiyorsa tanıtlamadan çıkan bir bağıntı F eşittir MA tanıtlamadan çıktıysa o zaman onun değişmemesi gerekiyor. Yoksa tanıtlamanın bir anlamı kalmayacak.
Ben bir F eşittir MA'nın pratikteki sonuçlarını görüyorum. Tanıtlama yani sadece deneysel olarak bunun doğru olabileceğini varsayıyorum. Deneysel olarak. Yoksa ortada bir matematik şey ortada, denklem ortada F eşittir MA.
Evet.
Bunun sonuçlarında orada en tane değişken var. Mesela orada kütle kavramı da yer çekim ilmesinin değişmesiyle değişebilecek bir kavram. Yani hızlı biraz dünyanın dönümünü
ama oradaki de değişebilir. Ama oradaki değişimler yasayı bozan şeyler değil.
Ama işte mesela bozan değil ama biz onu değişim
kabul ediyoruz. Değişken. Onlar realiteye ait olan şeyler. Yani oradaki zaman faktörü, yer çekimi faktörü, G faktörü ya da ivme faktörü. Yani bunlar
yani eşittir MA yapısı mutlak mıdır? Mutlak kabul edilen
mi? Şimdi eğer mutlakla soyut ve değişmez olanı anlıyorsak, ya mutlakla başka bir şey anlamamız gerekmiyor. Mutlakla Tanrı'yı ya da bir doğal bir
gücü
değişmez falan.
Değişmez olan mı? Soyut değişmez olan mı? Şey.
Mutlak olan nedir? Ben mutlaka geleceğim dediğim zaman o kesin. Yani artık öyle bir şey olmaması söz konusu. Ya mutlak semantini biliyoruz. Evet. Döneceğiz.
Kabul olarak orada kullanıyoruz. O kabulü de doğru kabul ediyoruz. Evet. Yoksa bir genç olarak zamandan bahsetmiyoruz. O oyundaki eğitim
peki artık... zamanın değişmesi olarak neyi bahsediyoruz?
Zamanın tanımını, tanıtlamasını yapalım. Bunun çünkü oradaki formülü eleştir MA'da zamanın değişim veya belirli bir noktaya göre gelişim olarak yani değişimin ölçümü olarak alıyoruz. Halbuki felsefi anlamda biz bunu böyle kabul etmiyoruz. Onu söylemek için. O zaman orada iki tane zaman tanımıyız.
Değişimin anlamı olarak. Yani
orada nitelik olarak şeyin değişmesine tabii ki var. Nitelik olarak şeyin anlamı.
Ama mutlak zamandan kastımızda yani...
Onları sorguluyorum. Yani buradaki fizikteki o bilgiyle felsefedeki yani iki tane zaman tanımı olur mu? Önceki soru bu. Ve burada bir eşittir emanın soruyu ve değişmez olması neye dayan olarak soruyor?
Yani şimdi iki farklı yan var, zaman kavramı, bütün kavramlarda var dedik. Bu sadece zaman kavramında değil, uzayda da var. Yani bir soyut uzay, saltık uzay ve saltık zaman kavramları Newton'a ait. Yani Newton kullanmış onu bir zamanlar ve orada Newton reel zamanın ve uzayın saltıklığını ileri sürdüğü için problem çıkmış. Yani saltık uzayın merkezini düşünebilir miyiz? Özeyini, bütün evrenin daha doğrusu. Şu nokta evrenin ortasıdır diyebilir miyiz? Evet, diyemeyiz. Evet. Çünkü her nokta evrenin ortası. Çünkü evet, sonsuzluk evet, sonsuzlukta evren sonsuz olduğu için sonsuzluğun ortası, her yer sonsuzluğun ortası. Yani çünkü özek demek, merkez demek bütün noktaların çevredeki ondan eşit uzaklıkta olmaları demek ve evren sonsuz olduğu zaman dolayısıyla bu evrenin sonsuzluğu, onun özeyini, onun küreselliğini falan bunları anlamsızlaştırıyor, saçmalaştırıyor bir bakıma.
Evet.
Evet, şimdi uzayda böyle bir noktada, yani bu durumda uzayın uzayda reel olan, yani içinde fiziksel varoluşu olan her şey göreli olmak zorunda. Yani bir şey, bir başka şey. Çünkü uzayın kendisinin koordinatları yok. Yani bir devim oluyorsa o devim bir uzay koordinatına göre değil, şeye göre oluyor. Başka bir nesneye, cisme göre oluyor. Ve onun saptanması için, yani iki cisim varsa onların hangisinin gittiğini saptayamıyoruz, hangisinin devindiğini. Ancak üçüncüsü olduğu zaman onu saptayabiliriz. Ya da daha başka kriterler var. Foucault sarkıtçı var mesela. O dünyanın dönüşünü tanıtlayan ve uzaya çıkmadan tanıtlamanın tek yolu şey. Foucault sarkıtçı. Kutupta bir sarkıtçı yapıp ondaki eğrimi şey yapmak. Herhalde görmek.
Yalnız kutupta değil. Yalnız kutupta.
Evet. Kutupta daha şey değil mi? Garanti değil mi? Şimdi uzayın göreliliği bu. Yani zamanın da göreliliği bu. Zaman benim saatimle ya da güneşin dünyanın dönüşüyle falan filan ölçülebilir. Burada zamanı ölçen şey devim. Yani bir bakma sanki devim zamanı yaratıyor gibi görünüyor. Yani bu bir bakıma çünkü zaman kavram olarak düşündüğümüzde ve real olarak düşündüğümüzde, yani şimdi burada kavramın realiteyle olan ilişkisini bir de şöyle düşünmek lazım. Zaman sadece ben düşündüğüm için var olan bir şey değil. Ben zaman kavramını düşünüyorum ama bir de zaman diye bir şey var. Ya da zaman kavramı ve zamanın kendisi var. İki ayrı şey var. Ve o zamanın kendisi dediğimiz şey zamanın nesnel olan yanı. Zaman kavramı form, biçim. Yani ben onu düşünüyorum. Ben zamanı düşündüğüm zaman olmuyorum. Uzayı düşündüğüm zaman uzay olmuyorum. Ama o kavramlar benim düşünceme, egoma geliyorlar. Yani o ben egomda onları yüklenebiliyorum, taşıyabiliyorum vesaire. Bu biraz daha farklı şeyden, bir dakikalık ya da bir kilometrelik uzay ve zaman gibi belirliliklerden farklı bir şey. Yani şimdi şurada en altta yazdığımız şey zaman nedir? Zaman kavramı başka kavramlar ile ilişkisi tarafından belirtilir. Yani zamanın ne olduğunu sordu. Her kavramın aynı yanıtı veriyoruz. Her kavramın ne olduğunu sorduğumuz zaman onun yanıtı onun başka kavramlarla ilişkisinden geliyor. Yani zaman geçen hafta konuşmuştuk. Varlık nedir? Varlık X'tir, Y'dir falan diye bir şey söylediğim zaman oradaki bir aldanmacayı görmeniz kolay. Çünkü varlık X'tir dediğim zaman varlıktan başka bir şey yapmış oluyorum. Uzay X'tir ya da Y'dir dediğim zaman uzayı kendisi olmayan bir şeyin terimlerinde açıklamış olacağım ki bu biraz şey geliyor.
varlıkta daha da kötü bir şey yapıyoruz. X'dir dediğimiz zaman dirle varlığı bir daha kullanıp
bir kere daha
bir şey de yapıyoruz.
Evet, o zaman yani varlık X'dir dediğiniz zaman olmak, varlık olmakla bir. Varlık ve olmak. Dir, o da olmakla bir.
Evet.
Yani dir, Türkçedeki koşaç aslında bir şey, varoluş şeyi. Varlık anlatımı, varlık kavramının bir kipi diyebiliriz. Çünkü yani İngilizce'de falan mesela it is, o is doğrudan doğruya varlığı anlatıyor. Türkçedeki dir, koşaç o, dir, is, bunlar koşaç. Ve eğer orada senin dediğin şeyi dilde çevirirsek olmak, x olmaktır. Yani tamam o semantik olarak çok anlamsız gelmiyor. Olmak x olmaktır. Ama burada Parmenides diretiyordu o konuda. O x olmaktan değil, yalnızca olmaktan söz ediyor. Yani çünkü x olmakla olmak arasında fark var. Ve o x'i sildiğimiz zaman olmak olmaktır gibi bir totoloji, geneleme oluyor ve o Parmenides'in şeyi oydu. Hatasının ya da eksikliğinin ama aynı zamanda yani Parmenides yanlış bir felsefe ileri sürdüğüne de bakmamak lazım. Parmenides varlığın değişmez olduğunu, oluşun değişken olduğunu, o yüzden oluşun bilgi nesnesi olamayacağını ve bir sanı nesnesi olacağını söylüyor ki bunu yine Us bugün de söylüyor. Yani Parmenides'in eksiği varlıkta kalmış olmasından geliyor. Çıkardığı sonuçlar mantık. Evet.
Yani kendini mi anlamlı?
İnsan üstü değişim içinde.
Kendini de inkar etmiş olmuyor.
Şimdi o zaman daha iyi şey yapmamız lazım. Açık, yani değişimin ne olduğunu düşünmemiz lazım.
Oluşun bilgi olmadığını söylüyor. Peki değişim içinde olduğunu söylüyor. Bu düşünce ya da usta kendisi bizler çiftliği için içinde değil mi?
Şimdi değişim mi
ya da gelişim mi diyelim?
Yani, insan kültüründe bir gelişim var yani onu ama logos dediğimiz şey bunun gelişimi ve değişimi falan bu yani o zaman değişmez bir şey kalmıyor.
Evet.
Her şey değişken oluyor.
Yani onu bilemeyeceğim ama en azından düşüncenin veya usul değiştiğini kanıtlayabiliriz.
Ben işte onu yani şu an bilmiyorum. Daha fazla belki de zaman yetmeyecek onu almak için ama soyut olanla ne değişebilir? Yani ben logosla soyut olanı anlıyorsam yani uzay zaman koşullarından etkilenmeyeni göreli olmayanı, görgül olmayanı anlıyorsam işte örneğin zaman kavramında ne değişebilir? Çünkü zamanı ben feşte mea'daki zamanı, o ivmedeki zamanı saniyeye, dakikaya falan çevirirsem onu kavramdan almış belirli zaman yapmış oluyorum. O değişken, o her şey olabilir. Ama zamanın kendisi şu zaman kavramı başka yani soyut olarak
sorduğunuz soru bile belki 1 milyon yıl sonra farklı anlamda değişim değişim. Yani usul değişimdir. Belki böyle sormayacak 1 milyon yıl sonra insan olacak. Yani bu belki öyle bir gelişim için olacak. Bunu şu anda bilen, yani bunun için ulaşmamız imkansız.
O zaman değişim
belki hangi neye dayandırabiliyoruz Zatar?
Yani düşüncenin gelişmediğini söylemek ya da değişmediğini söylemek bana göre
belki Zatar kavram yani kısa bir şey diyorlar ya insan belli bir kadarını kullanıyor daha işte kapasitesini bilmiyor. Belki de tamamını daha farklı şekilde kullanmaya başladı.
Evet.
Başka şekilde
bunu bilemiyoruz yani şu andan bunu söyleyip yani
sadece böyle tanrı için kullanmak
böyle bir birbirlik içinde bence olmamalıyız da yani biz her şeyi barındırıyoruz yani, ve bunun bütün cevaplar bizde hiç değişmez değil yani değişim vardır bence tabii.
Şimdi bu yani bunun bilincindeyiz. Felsefe tarihinde böyle bir bölünme var zaten. Yani rasyonalistler öyle bir değişmenin olmadığını söylüyorlar. Kuşkucular öyle bir değişimin yani
logosun olmadığını ve kavramın ya da düşüncenin de göreli ve değişken şeyler olduklarını söylüyor. Bu ayrımın bilincindeyiz. Bu ayrımı...
Ben şöyle algıladım. Bizim içimizde şu ana kadar olan birikimler, yani bütün birikimler, insana dair olan, düşünceye dair olan birikimler, o bizlerin değil ki ileride yani bizim çocuk sorunlarımız, onların şeyi logosu barındırıyor.
Fark etmez. Göreli, yani değişmez dendiği zaman bu 2000 yıl önce denmiş ya da 2500 yıl önce ve yani bu şimdi bunu bu insanlar kültürün değişmeyeceğini söylemiyorlar.
Kültür değil mi? Usul, düşünce, kültür tabii ki değişecek. Yani usul.
Ama işte şey kültürel değil, kavramlar kültürel değil. Kültürel olan şey insan yapımı olan ve değişime zaten şey. Onu
şimdi şöyle bir şey kurmak deneyim mi?
Bunu bunları deklare etmenin bir anlamı yok. Üzerine düşünceyi götürmemiz lazım. Çünkü kavramların göreli olduğunu başından beri söylüyor şeyler. Sofistler söylüyor, sonra kuşkucular söylüyor, sonra göreciler söylüyor. Şimdi postmodernler söylüyorlar. Onu, evet.
Düşünce ve us değişmiyor.
Düşünce ve us değişmiyor bir bakış açısı. Düşünce ve us değişiyor bir başka bakış açısı. İki bakış açısı var. Yani biz ikisine de bakıyoruz. Kimin neyi seçeceği herkesi o kendini ilgilendiriyor. Ben şunu seçin ya da bunu seçin diyemem. Bana da kimse şunu ya da bunu seç diyemez. Çünkü felsefede hatır matır bunlar anlamsız. Bana doğru görünen tanıtlamadan geçtiği için doğru görünüyordur, değil mi? Hı hı. Tanıtlamanın anlamı oydu. Yani tanıtlama beni özgürleştiriyor. Dogmadan kurtarıyor, inançtan kurtarıyor, kuşkudan da kurtarıyor. Ama tanıtlanmaya güvenmiyorsam o sürekli kuşkuculuk. Belli bir noktada tanıtlama yapamadıysam o zaman o yapıncaya kadar bekleme şeyim var, seçeneğim var.
Tanıtlamaya güvenmemek değil de tanıtlamanın kavramlarının veya vizyonunun bir süreç içinde, yani zaman değil de değişim içinde olabileceğini düşünüyorum.
İşte o zaman oradan tanıtlama çıkmaz. Yani tanıtlamanın kendisi çünkü tanıtlamanın kendisi değişiyorsa o zaman onun ne anlamı var? Çünkü onlar incelenecek noktalar. Eğer tanıtlamanın göreli olduğu bunu kabul edersek ondan ne sonuçlar çıkar onu biz inceleyebiliriz. Yani şey gibiydi bu. Şimdi şey tartışmıyoruz sanıyorum. Değişkenlik ve görelilik birlikte gidiyor. Bunlar saltık olan değişmez. Olan ve göreli olan sana göre böyle, bana göre böyle. O zaten o değişimle bir.
Zamana göre.
Zamana göre, kültüre göre. O görelilik ve değişkenlik bir. Paralel gidiyor. Bu kültüre göre yasa böyle, o kültüre göre yasa böyle. Bunlar doğa yasaları konusunda
değişime göre olabilir. Gelişime göre.
Gelişim değişimi kapsıyor. Ve her aşama ayrı bir bakış açısı görelilik noktası.
Yani gelişimin, düşüncede değişimin olmadığını ya da usta değişimin olmadığını söyleyebilir
miyim? Onu deneyeceğiz, evet. Esas problemimiz var. Usun, kavramın değişmezliği konusunda bir argüman getirilebilir mi? Yani şimdi şöyle diyebiliyoruz. Usun, kavramın değişmezliği direktiğe aykırı bir şey. Çünkü değişimin kendisi karşısına şey yapacak, karşısıyla birlikte olacak. Yani değişmezlik ve değişim bir arada olmaz. O yüzden ikisinden birini savunmak ya da doğrulamak zaten dogmatizm olur. Diyalektik reddetmek olacak. Yani değişmez, her şey hiçbir şey değişmez dendiği zaman bu bir dogmatizm oluyor. Çünkü değişimin kendisi yaslanıyor ve ikisini birden söylemek gerekir. Kurgul oluyor bu. Zenon'da özellikle ve elatiklerdeki şeyimiz buydu zaten, problemimiz buydu. Yani o şeyden karşıtların birliğini doğrulayabilmeyi başarmak. Şimdi o zaman şeye gelelim, Zenon'un paradokslarının en kolayına gelelim. Orada duruma bakalım. Yani bu ok, devin paradoksu. Birincisi aslında kısaca söyleyeyim,
bir noktadan başlıyorsun, o noktanın sonuna kadar gitmek gerekiyor değil mi? Belli bir yol gitmen. A noktasından B noktasına kadar gideceksin ve o Zenon onun olanaksız olduğunu gösteriyor. Çünkü eratikler devrimin olanaksız olduğunu gösterecekler. Değişimin. Bu aynı bizim şu andaki şeyimiz, konumuz da bu zaten. Birinci paradoks şey, diyor ki A'dan B'ye gideceksen önce onun ortasına gitmen gerekir. Ortası son olacak, ondan sonra. Ama ortası son olacağı için o zaman bu sefer o ilk yarının ortasına, yarısına gitmen gerekir. Ve dolayısıyla devrim olanaksızdır. Bu Zenon'un şey, paradoks. Bu neden doğuyor?
Sonsuza kadar bölünebilmesi
var değil mi? Yani bir dahaki bir yere ulaşmak için
yanlış o değil. Yani bunu bu yanlış diyemez. Bak yani sanmıyorum yanlış diyebileceği. Bir yer, bu genel bir doğru.
Yarısına gitmek zorundayım öncelikle.
Evet, doğru değil mi?
Bu bir varsayım. Direkt doğrudan mı gidebilirsin?
Ama yarısını geçeceksin önce.
Hayır, geçeceksin demiyor. Yarısını gidebilirsin.
Hayır, geçeceksin hayır, diyor. Evet. Ben belki
yani anlamadım. Yani adım atmana gerek yok.
Yani hangi sözcüğü kullanırsak kullanalım.
Ya da benzer şey şunu söylüyor. Yani iki nokta arasında sonsuz nokta var. Oradan bir noktadan A noktasına, hop B noktasına giderken sonsuz noktadan geçeceği için sonsuz nokta bitmeyeceği için.
O sonsuz nokta nasıl üretiliyor? Ama sonsuz nokta o bölünebilirlikten üretiliyor. Yani oradaki bir uzunluğun sonsuz nokta olması demek, sonsuz ölçüde bölünebilir olması demek. İşte aynı şey. Şimdi birinci paradoks bu. Burada ikincisi tavşanla Aşil'in şeyi, Akilles'in yarışı. Yani orada da şey var. Ama esas şey problemi görmek için en yalın olanı alalım ve ok paradoksu. Ok bir ok uzayda bir noktada bulunuyorsa yani şimdi deviniyor değil mi? Devinmekte olan ok uzayda bir noktada bulunuyordur ve bir noktada bulunmak o noktada var olmak demek. O noktada olmak demek. O noktada olmak demek duruyor olmak demek. Dinginlikte olmak demek. Burada düşünce bunu doğal olarak kabul edebiliyor.
O zaman o hareket etmiyor çıkıyor değil mi?
Yani onun orada bulunduğu minik tarihlerin bilmem
ne kadar momenti ne yapamıyor?
Yani onu tespit edemiyor.
Edemeyiz. Çünkü o sonsuz küçüklükte bir zaman aralığı ve çünkü eğer zamanı orada realleştirirsek yani gerçekten bir zaman boyutu yaparsak o zaman okun o zaman içinde, o zaman boyutu içinde o noktada olduğunu söyleyemeyiz. Yani mutlaka orada ilerliyor. Yani ok evet yani şöyle ölçülebilir olduğunu ve boyut olduğunu, moment olmadığını. Moment bölünemez. Kesikli değil. Moment şey. Artık kesikliğinin sonuna gelmiş. Ve momentleri yan yana koyarak da bir şey. Boyut elde edemeyiz. Yani noktaları yan yana koyarak çizgi yapılamayacağı gibi. Şimdi buradaki çelişki şu. Ok bir noktadan, yani ok bütün aslında şeyinde yolu üzerindeki noktalardan geçiyor. Bu fiziksel olarak söylenebilecek bir şey. Mantıksal olarak da söylenebilecek bir şey. O zaman o her noktadan geçişi biraz önceki şeyi doğrulayabiliyorsak o noktada dinginlik kazanıyor olması demek ve ya da dinginlik taşıyor olması demek. Ama dinginlik okun yaptığı şeyin tam tersi. Yani ok orada sanki şey hiçbir zaman durmuyor gibi ve devim o zaman şey gibi oldu tam bir oluş süreci olarak bir noktada iken o noktada olmamak. Yani orada olmanın ve olmamanın birliği. Ve bu birlik devrimi oluşturuyor. Yani devrim sadece devrimden oluşan bir şey değil. Çünkü bu Zenon'un şeyi ilk o, yani ilk göstermek istediği şey ve gösterdiği şey bu. Devrim dinginliği kapsamak zorunda. O zaman devrim çelişkili. Öyleyse devrim varlık olamaz. Devrim oluş. Yani orada biz pek çok felsefeci belki aynı hatayı yapıyor. Yani devrimin Zenon ve öteki eratikler için anlamı devrim yok değil. Yani devrim yok demiyorlar. Devrim Var ve yok diyorlar. Oluş, tek, oluşun anlamı bu. Yani onlar çünkü gördüğü şeyi yatsıyamaz. Yani şimdi çünkü yani görünen şeylere yok derse bir insan biraz şey, yani o normal bir düşünme tarzı değil. Ve biraz aç.
Yarısını geçmeden, yarım not geçme gelmeden, güzelim güzelim, adam bile bilinemez dendi de. Şimdi o konu, o olaya biraz güzellikleri de bir şey düşündüm de.
Oku, burada okta şeyi görebiliyor. Çelişkiyi görebiliyoruz. Çelişki ya da kendini çok açık olarak gösteriyor. Yani okun devinimin ve dinginliğin ikisini de kapsaması.
Adam ve gidişte de aynı şey var ama
evet, orada da var. Orada da aynı şey. Yani bütün bu şeyler, zaman paradoksları aslında nicelik kavramı ile ilgili ya da süreklilik ve kesiklik, bir ve çok. Yani bir dediğimiz şey süreklilik içeren, mesela şöyle anlayabiliriz, o bütün AB yolunu bir olarak düşünebiliriz. Sürekli, hiçbir kesikliği olmayan bir durum olarak düşünebiliriz ve ayrıca da o yine AB yolunu sonsuz sayıda ya da sonsuz çoklukta noktadan oluşuyor olarak ve kesiklilik olarak düşünebiliriz. Yani
AB arasındaki mesafeyi sonsuz sayıda bölüyor olmak,
evet.
AB arasındaki mesafeyi değiştirmez.
Evet.
Yani paradoksun yanlışlığı burada zaten.
Hangi yarısının yolun hiç paradoksta bence paradoksa yani bu bir açıklama olabilir ama paradoksu iyi anlamak lazım. Yani paradoksun söylediği şey sonsuz noktada sonsuz çoklukta noktadan oluşan bir yolun tamamlanamayacağı. Böyle yorumlanabilir paradoksun. Çünkü sonsuz sayıda noktadan geçemezsin. Yani her zaman geçemez. Çünkü birinci noktadan ikinci noktaya geçtiğin zaman aslında hiçbir ilerleme yapmış olmuyorsun. Çünkü noktanın boyutu yok. Yani şimdi burada düşüncenin şeyleri bütün foyası ortaya çıkıyor ya da son noktasına. Yani diyalektikte bu noktada karşılaşılıyor ve bütün felsefe tarihinin başlangıç çabaları, çırpınmaları aslında düşünceyi bu aşamaya getirmek diyoruz. Yani Zenon'a ya da Eleatiklere ki bu paradoks ya da bu çatışkılar Eleatikler arasında da yalnızca Zenon tarafından bu kadar ayrıntılı ve net olarak ve güzel olarak inceleniyor. Yani burada düşünce kendi anatomisini görebiliyor ya da kendi fizyolojisini. Yani kendi yapısı bundan daha başka bir şey değil. Biz düşünce diyalektik denen şey bu noktada görünüyor ve o yüzden bunlar hala şey önemli ve düşünce için son derece eğitici ve matematikte de tabii ki bunlar sadece paradoks ya da bilmece gibi kalmıyorlar. Yani reel olarak kullanılıyorlar ve diyalektik denen şey bu dönemde kullanılmıyor. Bu diyalektik Platon'un kullandığı ve ortaya çıkardığı bir şey. Diyalektik, analitik düşüncenin karşıtıydı. Diyalektik karşıtların bir şeyin kendinde karşıtı olduğu çıkarsamasını yapan düşünce. Yani bu Platon'da net olarak var. Diyalektik burada dinginliğin aslında devim olduğu, devimle bir olduğu ya da devimin aslında burada Zenon devimin dinginlik olduğunu gösteriyor mesela. Ok örneğinde ilk yaptığı şey o. Öteki yol örneğinde de aslında devimin olmadığını, yani dinginlik olduğunu gösteriyor. Ya da karşıtıyla bir olduğunu. Eğer devim yoksa o zaman yani devimin yokluğunu göstermiyor. Devimin çelişkili olduğunu gösteriyor.
Yani ok hem hareket ediyor hem her gittiği noktada durduğu için hareket etmiyor.
Evet.
İşte
evet.
Adam beni bildiğine bildiğine göre burada da
o da çelişkili. Yani A'dan B'ye doğru gidiliyor ama o da çelişki. Yani şimdi Zenon insanların A'dan B'ye gittiğini görüyor. Diogenes şey yapıyormuş, Sinoplu Diyojen, Zenon'u çürütme yöntemi ya da elektrikleri çürütme yöntemi buymuş yani, yürüyormuş. Yürüdüğü zaman çürütüyor diyalektiği. Zenon da görüyor şey, insanların yürüdüğünü. Bu onun açıklamaya çalıştığı şey devrimin varlık taşımadığı, yani yalnızca var olmadığı ve oluş olduğu. Şimdi orada şöyle bir şey vardı. Oluş kavramı mantıksal olarak varlıktan daha yüksek bir kavram ve bir şeyin oluşta olduğunu söylemek o şey hakkında daha çok şey söylemek. Yani ve bir şeyin yalnızca var olduğunu söylemek o şey hakkında daha az şey söylemek. Oluş daha yüksek, daha somut bir kavram. Dolayısıyla yani şimdi soyut kavramların varlığını ileri sürdüğü zaman düşünce onları şey yapmıyor, oluşun üstüne koymuyor ya da oluştan daha değerli yapmıyor. Yani o tanrısallaştırma gibi bir şey falan söz konusu değil. Yani o iyice saçma. Ki dediğim gibi oluş daha yüksek bir kategori. Bu. Yani elektriklerin yaptıkları şey şu. Sadece değişmezliği varlıkla özdeşleştirmek. Onlar değişmez demiyorlar. Diyorlar mı? Demiyorlar. Yani onlar da şey görünüyor daha çok. Kendine benzer, kendine benzemez. Kendine benzer demek, değişmez demek. Kendine başka bir öğe taşımıyor. Kendine benzemez çok demek ve esas şey, sanın esnesi olan o. Yani şimdi o insan düşüncesinin şeyi, doğası böyle yani.
İnsanı da anlatıyor değil mi? Hani içinde
ne?
İnsanın yapısını da mı anlatıyor? İçinde hem yüksek hem yüksek olması paralelinin.
Onlar Sokrates'te gelecek. Yani bu düşünürler, ön Sokratiklerde net olarak moral bir bakış açısı yok. Moral soruları incelemiyorlar. İyi kötü diye bakmıyorlar. Yani kendileri politikayla ilgileniyorlar, kendileri tabii ki moral insanlar ama incelemelerinde şey yok. Hep düşünce dışarıda nesnede ve o aşamada ne içeri dönüyor moral olarak ne de bilinci inceliyorlar. Bilinci de incelemiyorlar. Evet. Bilmiyorum, şimdi biraz sorular çözüldü, biraz belki de başka sorular da doğdu, ortaya çıktı. Yani bu bir anda her şeyin yanıtlanabileceği bir süreç değil ve felsefe tarihi yani çok uzun bir süredir gelişen bir şey ve çok sayıda insanın kafa yordu ve hala yormakta oldu ve bu daha da sürecek. O yüzden önemli olan burada insan düşüncesine bir yerde temel almak, ona güvenmek ve onu özgürce kullanmak. Yani bizim amacımız bu. Düşünceyi bloke etmek değil, düşünceyi özgür bırakmak ve yani felsefede tanıtlama, bilimde tanıtlama kriter olduğuna göre o tanıtlamayı yapamadığımız zaman ya da henüz yapamadığımız zaman şey yapacağız, bilgiye pekinliğe varmayacağız ve belli bir kuşku durumu içinde bulunacağız. Ama bu kuşkunun sürekli olduğunu düşünmek bir şey, bu kuşkunun geçici olduğunu düşünmek başka bir şey. Descartes geçici olduğunu düşünüyor. Yani insan bugün bilmiyor ama yarın bilebilir ve insan usunun böyle bir gücü var. Bunu tanıtlayabilir miyiz? İnsan usunun saltık olarak bilme gücü var. Kuşkucu burada da diyecek ki tanıtlayamayız. Ama rasyonelist onu tanıtlıyor. Çünkü yani şimdi parça bütünden en açık örneklerinden birisi o. Farabi'nin örneği. Parça bütünden küçüktür. Ya da parça bütünden büyük değildir. Bunun zamanla bir ilgisi olduğunu düşünmüyor bir rasyonelist. Yani bir görgücü ya da bir kuşkucu diyebilir. Öyle bir zaman gelir ki bu da değişir. Parçalar bütünden büyük olmaya başlayabilirler. Rasyonelist buna yanaşmayacak.
Kavramsal olarak bu mümkün
değil. Yani saltıklık burada, değişmezlik burada. Noktanın hiçbir zaman boyutu olamaz. Öküdes'in tanımı, nokta için verdiği tanım saltık. Değişmez. Çünkü us onaylıyor. Felsefe biçimsel olarak oradaki iyileştirmeyi istiyor. Yani felsefe onu çürütmeyi amaçlamıyor ya da çürütüyor demiyoruz. Ama bu göreli değil. Yani bu düşünce nokta kavramının zamana göre değişmesi söz konusu değil. Çünkü us onu öteki türlü kabul edemez. Daha güzel, daha şık bir tanım bulunabilir. Ama o değişim anlamına gelmiyor. Ha? Nokta konusunda mı? Evet. Yani beğenmeyenler ve o tabii ki aksiyonların sorunları var ve o sorunlar tartışılmış, ele alınmış değişik şekillerde. Ama usa güven insana yani hem insanlığa güven getiriyor, hem bilime güven, hem doğaya güven, hem evrene. Kuşkucu her zaman şey içinde, yani belli zorluklar içinde, belli acılar içinde ve belli güvensizlikler içinde. Kesin yani, güvensizlikler içinde.
Kuşkucuları destekleyen bir takım değişimler de oluyor belki, o yüzden.
Kuşkuculuk ama bu yöntemsel kuşkuculuk değil. Yani burada insanlar genellikle şey anlıyorlar. Kuşkuculuk bilimlerin ilerlemesine götürüyor. Kuşkuculukla bizim doğru ama biz kuşkuculukla zaten diyalektiği özdeşleştiriyoruz. Yani diyalektik o olumsuzlama şeyiyle yönüyle ya da o kuşkunun yaptığını yapıyor. Yani var olanı olumsuzlama kuşkuculukla aynı şey. Ama felsefi kuşkuculuk, yani bu David Hume'ların filan kuşkuculukları, onlar insanı sonsuza dek bilgiden yoksun bırakıyorlar. Sonsuza dek cahil bırakıyorlar açıkçası. Zavallı bırakıyorlar. Yani gerçeği bilme konusunda böyle bir şey olanaksız diyorlar. Yani gerçeği bilmeyen insan, bilgisiz insan, bu yine şey, ben sadece şey söylüyorum burada, yani bir çıkarsama, bu iki bakış açısını karşılaştırırsak, gerçeği bilen insan, varlığı, yani her şeyi bilebilme yeteneğini taşıyan insanın değeri sonsuz. Evrende o insanın bilgisinin önünde hiçbir sınır olmayacağı için onun bilginin sonsuzluğunu ve sınırsızlığını düşünün. Us'un bakış açısı ya da rasyonelistler insanı bu kadar değerli görüyorlar. O yüzden insana Tanrı denmesi ya da insanın Tanrı'yla bir görülmesi falan, bunlar rasyonelizmi şaşırtan şeyler değil. Kuşkucu ise insanı bilgiden bağışık kıldığı için insanı gerçekten küçültüyor ve bir zavallı durumuna düşürüyor. Yani orada insan büyütüyor, insana değer veriliyor diyemeyiz. Kuşkuculuk insanı sonsuza dek şey yapıyor. Önemsiz bir varlık olarak ve yani her zaman bir şeylerin oyuncağı olan bir varlık olarak. Kant'ın dünyasını düşünün. Kendinde şeye kadar bilgiye izin var ve ondan ötesi şey bilinmeyen bir alan ve orada neler olabilir? Yani bu saçmalık şeyine geliyor. Artık masanın sınırına geliyor. Çünkü o bilinmeyen alanda ne olduğunu, ne olmadığını bilemem. Bu şey değil, özgür değil. İnsanı güçlendiren bir bakış açısı değil. İnsanın boş yere kibirli olmaması, boş yere kendine güvenmemesi gerekir. Tamam. Ama eğer us insanın bilgiye yetenekli olduğunu ve bilgisinin sınırsız olduğunu gösteriyorsa, bunu kibirle yapmıyorsa, bunu bir hayal gibi ya da bir subjektif beklentiyle yapmıyorsa ve bunu doğru bir şey olarak yapıyorsa, o insanın insana bakışı, insanlığa bakışı farklı olur. Yani nihilizm nereden geliyor? Varoluşçuluk, varoluşun saçmalığı, yaşamın anlamsızlığı gibi görüşler. Evet. Onlar şeyden, kuşkuculuktan geliyor.
Bu da kuşkuculuk demek yerine bilinemezcilik demek.
Aynı şey. Olmaz mı? Aynı.
Hayır, kuşkuculuk daha ziyade bir yöntem.
Psikolojik gibi. Doğru. Yani agnostisizm.
Çünkü bazen kuşkuculuğu olumlu bir şey olarak...
Evet, kullanıyor. Ama biz orada ya artık yani felsefede bir şeyden sonra onu anlıyoruz. Yani kuşkuculuğu... Tabii. Yani David Hume'un kuşkuculuğu bu şey. Anglo-Sakson kuşkuculuk ve işte şimdi postmodern kılığa girdi. Şeyde görebilirsiniz. İnsan doğası bölümüne ekledim. Postmodern bakış açısı relativizminden dolayı şu anda emperyalist liberalizm diye bir şey savunuyor. Bakış açısı savunuyor. Yani bu problemli ülkeleri ve tehdit olabilecek ülkeleri evet girebiliriz diyor. Çünkü diyor bunlar şeyler. Yani geriler ve biz gelişmiş ve yüksek kültürler olarak alt kültürleri şey yapma hakkını taşıyoruz. Düzeltme, denetleme hakkını. Bunun altında, yani şimdi biz buna uzun bakış açısından baktığımız zaman şey diyoruz, yani bir kültürü zorla şey yapamazsın, eğitemezsin. Zorla özgürlük dayatılarak verilebilecek bir şey değil. O yüzden ona aşamalı olarak yaklaşmak gerekir. Uzun bakış açısı buna. Ama postmodernist usul takmadığı için, bir ahlak, bir hukuk diye bir şey de tanımadığı için gerçekte tanımıyor. Yani postmodernist göreli bir hukuk olmaz, göreli bir ahlak olmaz. Göreli bir bilim de olmaz. Yani görecelik varsa bilimden vazgeçmek gerekir. Çünkü yani yasanın göreliliği falan, yasanın özelliği kavramı evrensel ve değişmez olması ve zorunlu olması. Yani bunlar o yüzden şey, bilinemezcilik olağanüstü. Yani insanın şey gibi iki ayrı senaryo yaratıyor her şey için. Bilim için, insan varlığı için, gelecek için.
Hümanist değil.
Hümanist de olamaz. Yani çünkü usun insan için getirdiği, onları yine ben belli bir ölçüde o şeyi yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduğunu şu an ölçemem. İnsan doğası yazısında o noesis modernitin şeyini biliyorsunuz. Yani insan doğası bilgiye yetenekli ve iyi olan her şeyi yetenekli. Usun bakış açısından böyle görünüyor. Önemli olan bunları şey yapmak, yani bilince çıkarmak, doğruysa doğruluğunu göstermenin yollarını sağlamlaştırmak. Yani bir kuşkuculuk bir şey getirmiyor, insana bir hedef getirmiyor. Yani kuşkucular genellikle iş adamları ve şeyler, İngiltere'de de öyle. Bu David Hume'un kendisi ve mesela Jeremy Bentham, bunlar East India kampanyanın memurları, yani orada çalışıyorlar.
Ne kampanya?
East India. O ne? Aynen. Aynen. Yani orada çünkü rasyonel bir ahlak felsefesi şey yapacak olsa İngilizlerin yaptıkları ve yapacakları daha orada eleştirilmiş olacak. Bunlar yani ahlakı mesela haz ve acı üzerine dayandırıyor. Yani bana haz veren moraldir diyor. Yararcılık buradan geliyor. Yarar aslında aydınlanmanın bir kategorisi ve yine şey modern üretim sürecinin bir şey. Ya bunlar yararı felsefi ilke yapıyorlar. Kuşkucular ya da bilinemezciler. Hani ise yani bunlar biraz da ayrıntılı konular. Zenon'u biraz daha ayrıntısında inceleyebiliriz ve
iki tane daha paradoksu var yani. Tamam.
Evet. Yani şeyi başka kaynaklardan ya da internette bu şeyden felsefe tarihinden falan okuyabilirsiniz. Ama yani ne kadar okursak burada ele alacağımız ve çözeceğimiz şeyler o kadar iyi ele alınır. Şimdi saat 1:30 şey. Ha? Pazartesi. Ayın ilk pazartesi, pazartesi.
Öbür pazar.
Evet. Pazartesi
20'de
tamam, yerine bir
hafta geçer mi? Yani cumartesi var.
Evet,
var.
Tamam. İyi günler.
Ali, reis yok mu
bizim için? Var var.
Şey de var. Çok tamam. Orada bir var. Orada bir tekrar.
İyi günler.
Thank you.
Tamam. Şeyde bir de Batı felsefe var. O şey siteyi izliyor musun? Ben şey
yağ grubu izliyorum.
Yağ grubu izliyorum. Ha, orada onu şey
yapacak dedim
ben. Ben işleri. Evet, onlar şak kaldırabilirsiniz.
İki kelebek alt alta geldi.
Ha. Thank you.